9. Kısım. Elizabeth gecenin çoğu saatini ablasının odasında geçirdi. Ertesi sabah erkenden Bay Bingley bir oda hizmetçisini göndererek Jane'in sağlık durumundan haber sordu. Daha sonra da kız kardeşleri son derece şık birer hanımefendiyi andıran oda hizmetçilerini aynı amaçla yukarı gönderdiler. Elizabeth bu sorulara bu kez oldukça olumlu yanıt verebildiği için kıvanç duydu. Yine de hastasının durumunun iyiliğe dönmüş olmasına karşın Elizabeth Longbourn'e bir mektup göndererek annesinin gelip Jane'i görmesini, onun karar vermesini istediğini bildirdi. Mektup hemen gönderildi ve içindeki istek de hemen yerine getirildi. Bayan Bennet yanında en küçük iki kızıyla kahvaltıdan hemen sonra Netherfield konağına geldiler. Jane'i tehlikeli bir durumda bulsaydı Bayan Bennet hiç kuşkusuz çok üzülürdü ama kızını görüp de hastalığının telaşa değer bir şey olmadığını anlayınca hemencecik iyileşmesini gönüllü istemedi. Çünkü Jane'in iyileşmesi demek konaktan ayrılması demekti. Bu nedenle Bayan Bennet büyük kızının eve dönmek isteğine kulak bile asmadı. Zaten onunla hemen hemen aynı zamanda gelen eczacı da hastanın yola çıkmasını hiç uygun bulmamıştı. Bayan Bennet biraz Jane'in yanında oturdu. Sonra Bayan Bingley yukarı gelerek onu salona çağırdı ve anayla üç kızı onunla birlikte aşağıya, kahvaltı salonuna indiler. Bingley onları kapıda karşıladı ve Bayan Bennet'e "Umarım kızınızı umduğunuzdan kötü bulmamışsınızdır" diye dilekte bulundu. "Çok üzgünüm ama öyle oldu efendim. Kızım çok hasta olduğu için yola çıkacak durumda değil. Bay Jones da yerinden kıpırdatmayın diyor. Yazık ki sizin konukseverliğinizden bir süre daha yararlanmak zorundayız." Bingley "Gitmek mi?" diye bağırdı. "Böyle bir şey düşünülemez bile. Kız kardeşim de kızınızın burada kalmanızın sözünü bile ettirmeyecektir. Buna inanın." Bayan Bingley soğuk bir nezaketle "İnanın hanımefendi, Bayan Bennet yanımızda kaldığı sürece elimizden gelen her türlü özeni görecektir" dedi. Bayan Bennet iyice bol keseden teşekkür etti. Sonra da "Kızımın böyle iyi yürekli dostları olmasaydı durumu nice olurdu bilmem" diye ekledi. "Çünkü pek hasta zavallı, pek acı çekiyor ama son derece sabır gösteriyor. Zaten her zaman öyledir. Annesiyim diye değil ama dünyanın en iyi huylu, en uysal kızıdır. Öteki kızlarıma hep söylerim. Jane'in tırnağının ucu olamazsınız" diye. "Ne güzel bir salon bu Bay Bingley. Manzarasıyla da Netherfield'de boy ölçüşebilecek malikane yoktur doğrusu. Gerçi kısa süre için sözleşme imzalamışsınız ama umarım hemencecik bırakıp gitmeye kalkışmazsınız." Bingley, "Ben her işimi bir çırpıda yaparım" diye yanıtladı. "Onun için buradan ayrılmaya karar verirsem herhalde 5 dakika içinde yola çıkarım ama şimdilik burada iyice yerleşmiş gibiyim." "Elizabeth, ben de zaten sizden tıpkı böyle bir yanıt beklerdim" dedi. Genç adam ona doğru dönerek merakla, "Demek beni anlamaya başlıyorsunuz, öyle mi?" "Kuşkusuz sizi çok iyi anlıyorum. Keşke bunu bir övgü sayabilseydim ama bu derece kolaylıkla anlaşılmak yazık ki çok büyük bir zavallılıktır bence." "Sizce böyle olabilir ama bence derin, karmaşık bir kişiliğin sizinki gibi açıkça okunan bir kişilikten ille de daha üstün olması gerekmez." Annesi, "Lizzie, nerede olduğunu unutma" diye kızını payladı. "Evde dilediğin gibi ileri geri konuşmana izin veriyoruz ama burada yapma." Bingley, "Ben sizin insan kişiliklerini incelediğinizi hiç bilmiyordum" dedi. "Çok eğlenceli bir şey olsa gerek." "Evet, insanı en çok eğlendirenler de çapraşık kişilerdir. Hiç olmazsa bu üstünlükleri vardır." "Darcy, ama taşrada bu tür kişilikleri inceleyebilmek için sanırım çok az örnek bulabilirsiniz" diye fikir yürüttü. "Ne olsa taşrada insan iyice sınırlı, değişmez bir çevre içindedir. Gel gelelim bütün insanlar zamanla o denli değişirler ki insan onlarda her zaman yepyeni şeyler bulabilir." Darcy'nin taşra çevrelerinden böyle söz etmesine alınmış olan Bayan Bennet gerçekten de öyle diye kızının sözünü onayladı. "İnanın Bay Darcy, o biçim olaylara büyük kentlerde olduğu kadar taşrada rastlanabilir." Herkes şaşalamıştı. Darcy de Bayan Bennet'i Her bir an baktıktan sonra hiç sesini çıkarmadan başını çevirdi. Taşı iyice gediğine koyduğunu sanan Bayan Bennet, utkusunun tadını daha da çıkartmak için bana sorarsanız mağazalarıyla eğlence yerleri bir yana Londra'nın taşra kentlerinden pek de üstünlüğünü göremiyorum. Tersine kırsal yerler çok daha güzel ve rahat değil mi Bay Bingley dedi. Genç adam kent dışına çıktığım zaman kente dönmek istemem diye yanıtladı. Kentte olduğum zaman da aynı şeydir. İkisinin de iyi yönleri vardır. Ben de hangisinde yaşarsam yaşayayım, mutlu olabilirim. Evet, siz iyi huylusunuz da ondan. Sonra Bayan Bennet, Darcy'den yana bir göz atarak ama şu bay diye ekledi. Taşrayı bir hiç yerine koyuyordu demin. Elizabeth annesinin yerini kıpkırmızı kesilerek, yok anneciğim yanlışınız var dedi. Bay Darcy'yi çok ters anladınız. Kendisi yalnızca böyle yerlerde, büyük kentlerdeki kadar çeşitli kimselerle karşılaşılmayacağını söylemek istedi ki bunda haklı olduğunu siz de onaylarsınız. Elbette güzelim, tersini ileri süren de olmadı ki ama bizim bu çevrede çok insanla tanışılmadığına gelince saçmalık. Bizimki kadar geniş çevre azdır. Biz örneğin tam 24 aileyle samimi olarak görüşüyoruz. Bingley'in gülmesine ancak Elizabeth'e karşı duyduğu saygı engel oldu. Kız kardeşi ise onun kadar ince, görgülü olmadığı için gözlerini iyice alaylı bir gülüşle Bay Darcy'den yana çevirdi. Elizabeth annesinin düşüncelerini başka yöne çekecek bir konu bulmak çabasıyla Charlotte Lucas'ın kendisini arayıp aramadığını sordu. Evet, dün babasıyla birlikte geldiler. Şu Sir William ne hoş adam değil mi Bay Bingley? Tam salon adamı. Kibar hem de rahat. Herkesle konuşacak konu bulur. Zaten ben görgü diye buna derim. Kendilerini bir şey sanıp da ağızlarını açmayanlar çok yanılıyorlar bence. Charlotte yemeğe kaldı mı? Yok, eve dönmekte direndi. Meyveli turta yapıyorlarmış da onun başında bulunması mı gerekiyormuş, öyle bir şey. Bay Bingley, ben her zaman kendilerine düşen işi kendileri yapabilen hizmetçiler kullanırım. Benim kızlarım bambaşka yetişmiştir doğrusu ama herkes kendi aklını kullanır kuşkusuz. Dukasların kızları da pırlanta gibidirler. Neme gerek, yazık ki alımlı değildirler. Gerçi ben Charlotte'ı hiç de öyle çirkin bulmam ama ne olsa o bizim göz bebeğimizdir. Bingley çok hoş bir kıza benziyor dedi. Aa, elbette öyledir ama itiraf edersiniz ki son derece alımsız. Bayan Lucas her zaman kendisi söyler bunu. Jane'in güzelliğinden ötürü beni kıskandığını da saklamaz. Kendi kızımla böbürlenmek hoşuma gitmez, bilirsiniz. Ne var ki Jane kadar güzel bir kıza pek az rastlanır. Herkes söylüyor bunu. Yoksa ben anası olduğum için kuşkusuz gözüme güzel görünecek. Jane daha 15 yaşındayken Londra'daki erkek kardeşimin evinde bir bayla tanıştı. Bu bay ona öylesine vurgundu ki yengemiz onun evlenme önereceğine kalıbını basıyordu ama nedense etmedi. Belki de kızımın yaşını çok küçük buluyordu. Yine de onun üzerine bazı şiirler yazdı ki doğrusu pek güzeldi. Elizabeth sinirleri biraz gerilmiş olarak bir aşk da böyle bitti diye mırıldandı. Kim bilir aynı biçimde sönüp giden kaç aşk vardır. Şiirin aşkı kapı dışarı ettiğini ilk olarak kim keşfetti acaba? Darcy, ben de şiiri aşkın besini olarak düşünürdüm dedi. Sağlam, derin, sağlıklı bir aşkın besini olabilir. Aslında güçlü olan bir şeyi her şey beslemeye yarar zaten. Ama ortada hafif cılız bir aşk varsa tek bir şiirle büsbütün eriyip gideceğinden kuşkum yok. Darcy ses çıkarmadan gülümsedi. Ve bir duralama oldu. Annesi yine bir çam devirecek diye ödü kopan Elizabeth konuşmak için can atıyordu ama ne diyeceğini bilemiyordu. Kısa bir sessizlikten sonra Bayan Bennet yine Bay Bingley'e Jane konusunda teşekkür etmeye ve Lizzie'yi de gönderdiği için özür dilemeye koyuldu. Bingley yapmacıksız bir incelikle karşılık veriyor ve kız kardeşine de ince davranmak ve durumun gerektirdiği şeyleri söylemek zorunda bırakıyordu. Gerçi Caroline bu rolü pek gönüllü olarak oynamıyordu ama Bayan Bennet'in içi rahatlamıştı. çok geçmeden faytonun kapıya getirilmesini istedi. Bunu duyan en küçük kız eyleme geçti. İki küçük kız geldiklerinden beri fısıldaşıp durmaktaydılar. Bunun sonucu olarak en küçüklerinin Bay Bingley'e Netherfield'de bir balo düzenlemek için kasabaya ilk geldiği zaman vermiş olduğu sözü anımsatması kararlaştırılmıştı. Lydia 15 yaşında, şen yüzlü, güzel tenli, zamanından önce gelişmiş tombulca bir kızdı. Annesinin göz bebeğiydi ve bu yüzden küçük yaşta büyüklerin arasına karışmıştı. Genç bir yabanıl hayvan gibi neşe ve yaşam doluydu ve kendisine güvenmesini biliyordu. Eniştesinin evinde verilen neşeli toplantılar ve rahat davranışları yüzünden peşine taktığı genç subaylar Lydia'nın kendine olan güvenini artırmıştı. Bu nedenle Bingley'e balodan söz etmek onun için çekinilecek bir şey değildi. Damdan düşercesine genç adamı sözünü anımsattı ve sonra bu sözde durmamasının son derece ayıp bir şey olacağını da sözlerine ekledi. Genç adamın bu saldırı karşısında verdiği yanıt Bayan Bennet'in kulaklarını müzik gibi okşadı. Sözümde durmaya yürekten hazır olduğuma inanabilirsiniz. Ablanız iyileşir iyileşmez dilerseniz balonun gününü siz kendiniz seçebilirsiniz ama o hastayken baloya gidip dans etmeyi istemezsiniz sanıyorum. Lydia bu yanıttan hoşnut kaldığını belirtti. Aa, kuşkusuz Jane iyileşinceye kadar beklemek çok daha iyi olur. Hem zaten o zamana dek sanırım yüzbaşı Carter da Meriton'a döner. Sonra genç kız, sizin balodan sonra subayların da bir balo vermeleri için direteceğim dedi. Albay Forster'a söyleyeceğim, balo vermezseniz çok ayıp olur diye. Böylece Bayan Bennet'le en küçük iki kızı yola çıktılar. Elizabeth de evin iki hanımıyla Bay Darcy'yi onları yenebilsinler diye baş başa bırakarak hemen Jane'in yanına döndü. Ne var ki Caroline, Bingley'nin son derece anlamlı gözlerle ilgili olarak yürüttüğü bütün kinayelere karşın Darcy, Elizabeth'i çekiştiren konuşmalara bir türlü katılmadı. 10. Kısım. O gün de aşağı yukarı bir önceki gün gibi geçti. Bayan Hurst ile Bayan Bingley sabahleyin hastanın odasında birkaç saat geçirdiler. Jane çok yavaş olmakla birlikte gitgide iyileşiyordu. Akşamleyin Elizabeth salona indi. Nedense bu akşam oyun masası kurulmamıştı. Bay Darcy evine mektup yazıyordu. Caroline Bingley de onun yanı başına oturmuş yazı yazmasını seyrediyor ve kız kardeşine durmadan selam göndererek dikkatini dağıtıyordu. Bayan Hurst ile Bay Bingley Pickett oynuyorlardı. Louisa Hurst da onları izlemekteydi. Elizabeth eline bir nakış aldı. Darcy ile Caroline arasında geçen onu bol bol eğlendiriyordu. Genç kız genç erkeği gerek yazısının güzelliğinden, gerek satırlarının düzgünlüğünden, gerekse mektubunun uzunluğundan ötürü durmadan övüp durması ve erkeğin bu övgü sözlerini tam bir kayıtsızlıkla karşılaması, ikisinin de kişilikleri konusunda varmış olduğu sonuçlara tıpatıp uyduğundan Elizabeth için tuhaf bir diyalog oluşturmaktaydı. Böyle bir mektup almak Bayan Darcy'yi ne kadar sevindirecektir kim bilir? Darcy bir şey demedi. Görülmedik derecede çabuk yazıyorsunuz. Yanlışınız var. Oldukça yavaş yazarım ben. Kim bilir bütün bir yıl içinde ne çok mektup yazmak zorunda kalıyorsunuzdur. Hem iş mektupları da var bunların arasında. İş mektuplarından öyle nefret ederim ki ben. Öyleyse o çeşit mektuplar yazmak sizin değil de benim başımda olduğu için çok şanslısınız. Kuzum ne olur söyleyin kız kardeşinize. Gözümde tütüyor. İsteğiniz üzerine zaten bir kez yazdım. Kaleminiz bozuldu anlaşılan. İzin verin de ucunu düzelteyim. Kalem düzeltmekte pek becerikliyimdir. Eksik olmayın ama kalemlerimi ben hep kendim düzeltirim. Bu derece düzgün yazmayı nasıl becerebiliyorsunuz? Sessizlik. Kız kardeşinize söyleyin, arp çalmasını çok iyi öğrendiğine doğrusu pek sevindim. Sonra masa örtüsü için çizdiği güzel örnek karşısında hayran olduğumu da yazmayı sakın unutmayın. Onun çizdiği örnek bence Bayan Granley'ninkinden çok daha üstün. İsim verir misiniz hayranlıklarınızı bir dahaki mektubuma bırakayım. Bu kez layıkıyla belirtecek yerim kalmadı. Aa, hiç önemli değil. Nasılsa kendisini Ocak ayında göreceğim. Ama söyleyin bana Bay Darcy, ona hep böyle uzun uzun tatlı tatlı mektuplar mı yazarsınız? Çoğunlukla uzun yazarım ama tatlı olup olmadıklarını kendim bilemem ne de olsa. Ben şuna inanmışımdır ki uzun bir mektubu kolaylıkla yazabilen kimse kötü yazamaz. Abi, Darcy'ye kompliman yapmak istiyorsan yanlış yol seçtin diye söze karıştı. Hiç de kolaylıkla yazamaz o. Tumturaklı, uzun cümleler bulacağım diye didinir durur. Benim yazı biçimim seninkinden çok başkadır. Caroline, Charles pek üstünkörü yazı yazar dedi. Kelimelerinin yarısını yazmayı unutur. Öbür yarısını da kurutma kağıdıyla kurutacağım derken siler. Düşüncelerim öyle hızlı akar ki sözlere dökmeye kalemim yetişemez. Bu yüzden de mektuplarım çok zaman hiçbir düşünce belirtmez. Elizabeth, o kadar alçak gönüllüsünüz ki dedi. İnsan size suç bulacakken vazgeçiyor. Darcy, alçak gönüllü görünmek kadar aldatıcı hiçbir şey olamaz diye fikir yürüttü. Aslında bu da dikkatsizlik ve umursamazlıktır ya, kimi kez gizli bir övünmedir. Benim biraz önce gösterdiğim ufak alçak gönüllülük örneği hangi sınıfa giriyor sence? Gizli övünme sınıfına. Çünkü yazı yazış biçiminin kusurlarıyla aslında övünüyorsun. Bunların düşünce hızından ileri geldiğini düşünüyorsun. Herhangi bir şeyi çabucak yapabilenler bu yeteneklerine her zaman değer verirler ve yapış biçiminin kusurlarına çoğunlukla aldırış etmezler. Bu sabah Bayan Bennet'i Netherfield'den ayrılmaya karar verecek olsan, 5 dakika içinde yola çıkacağını söylemeni ele alalım. Bir çeşit metiyeydi bu. Kendi kendine yaptığın bir iltifat. Oysa ki böyle apar topar davranmalarda gurur duyulacak ne olabilir? Böyle davranırsan ister istemez birçok gerekli, önemli işi yarım bırakacaksın. Bunun ne sana ne de başkalarına zerrece yararı dokunacak. Bingley, bu kadarı da çok artık diye güldü. İnsanın sabah sabah söylediği saçma sapan şeyleri akşamleyin anımsayıp başına kalkmak, şerefim üzerine kendimle ilgili olarak söylediğim şeyleri doğruluklarına inandığım için söyledim. Hala da inanıyorum. Hiç olmazsa gereksiz yere aceleci olduğumu salt hanımlara gösteriş olsun diye söylemiş değilim. İnanarak konuştuğundan kuşkum yok ama gidecek olsan öyle apar topar gidebileceğini hiç sanmıyorum. Senin yaptığın işler de başka, herkesinkiler gibi birçok rastlantıya bağlı olacaktır. Ne bileyim, tam atına binerken bir dostun çıksa da Bingley önümüzdeki haftaya kalsan iyi olur dese, ben sanıyorum ki onun sözünü dinler kalırdın. Hatta bir başka söz üzerine gidişini bir ay geciktirmen bile akla gelebilir. Elizabeth, yürekten siz bu sözlerinizle yalnızca Bay Bingley'in kendi kendisini yeterince övmediğini kanıtlamış oldunuz dedi. Onun uysallığını siz kendisinden çok daha iyi belirttiniz. Bingley çok sağ olun diye gülümsedi. Arkadaşımın söylediklerini uysallığıma düzülmüş bir övgü yerine koydunuz ama korkarım ki sözlerine onun hiç istemediği bir anlam veriyorsunuz. Çünkü söz ettiği koşullar altında karşıma çıkan dosta kesinlikle olumsuz bir yanıt verip de atımı sürsem ve uzaklaşsam sanırım kendisi beni çok daha beğenirdi. Yani Bay Darcy'ye göre kararlarınızda körü körüne ayak diremekle ilk karar verirken gösterdiğiniz aşırı aceleyi gidermiş mi olurdunuz? Bu iş benim aklımı karıştırdı. Darcy kendisi anlatsın. Darcy, benim üstüme bir takım düşünceler yürütüyorsunuz dedi. Ben bunları ileri sürmüş ya da onaylamış değilim ama siz benden bunlarla ilgili bir hesap vermemi bekliyorsunuz. Yine de durumumun sizin çizdiğiniz gibi olduğunu kabul edelim. Şunu unutmayın ki Bayan Bennet, Bingley'in gidişini geri bırakmasını dileyen dost bunu yalnızca dilemekle kalmış, isteğinin yerinde olduğuyla ilgili herhangi bir gerekçe ileri sürmemiş, bir neden göstermemiştir. Demek bir dostun dileğine kolayca ve çabucak boyun eğmek sizce erdem değildir. Yapılacak işin doğruluğuna inanmaksızın boyun eğmek iki tarafın aklını da aşağılamak olur. Bana öyle geliyor ki siz arkadaşlığın ve dost sevgisinin etkisine hiç pay bırakmıyorsunuz Bay Darcy. Ricada bulunan kimseye karşı saygımız varsa ondan gerekçe göstermesini filan beklemeksizin çabucak isteğine boyun eğebiliriz. Bay Bingley için ileri sürdüğümüz olasılığı demek istemiyorum. Belki de Bay Bingley'in doğru davranıp davranmadığını konuşabilmek için öyle bir durumun ortaya çıkmasını beklememiz daha yerinde olur. Ama ben iki arkadaş arasında doğabilecek genel ve gündelik ilişkilerden söz ediyorum. Bir adam arkadaşına çok önemli olmayan bir kararından dönmesini rica etse, arkadaşının gerekçe melekçe sormaksızın bu ricaya boyun eğmesini yanlış mı sayarsınız? Bu konuyu daha derinliğine işlemeden önce yapılan ricanın önemini ve iki arkadaş arasındaki sevginin derecesini daha kesin olarak belirtsek iyi olmaz mı? Bingley kuşkusuz diye güldü. İki tarafın boyları ve kiloları da içinde olmak üzere tüm bilgileri öğrenmemiz şart. Çünkü bu nokta tartışmada sizin sandığınızdan çok daha önemli bir rol oynayacaktır Bayan Bennet. İnanın bana, şu bizim Darcy öyle uzun boylu, iri bir adam olmasa bunun yarısı kadar saygı göstermezdim ona. İnan olsun, kimi zamanlarda ve kimi yerlerde Darcy'den daha ürkünç bir şey düşünemem ben. Özellikle kendi evinde ve pazar günleri işi gücü olmadığı zamanlar. Bay Darcy gülümsedi. Ama Elizabeth onun biraz sinirlenmiş olduğunu sezer gibi olduğu için gülmedi. Caroline Bingley ise Darcy'nin saldırıya uğramasına iyice kızmış, böyle abuk sabuk konuştuğu için ağabeyini paylamaya başlamıştı. Darcy, senin amacını anlıyorum Bingley dedi. Tartışmadan hoşlanmadığın için bizi susturmak istiyorsun. Belki de haklısın. Tartışmalar da atışmalara benziyor bence. Bayan Bennet ve sen bu tartışmamıza ben dışarı çıkıncaya kadar ara verebilirseniz çok sevinirim. Arkamdan benim için dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Elizabeth, ricanız benim için büyük bir özveri sayılmaz diye yanıtladı. Zaten Bay Darcy de mektubunu bitirirse çok daha iyi olur. Darcy onun sözünü dinledi ve gerçekten mektubunu bitirdi. Bu iş sona erince genç adam müzik zevkini biraz doyurabilmek için Caroline ile Elizabeth'e başvurdu. Caroline hemen piyanoya doğru seyirtti. Yine de önce Elizabeth'in başlaması için üstelemekten geri kalmadı. Elizabeth de bu ricayı aynı incelikle ama daha içtenlikle geri çevirdi ve böylece Caroline tuşların başına oturdu. Louisa Hurst kız kardeşiyle birlikte şarkı söylemeye başlamıştı. Onlar bu işe dalmışken Elizabeth de piyanonun üzerinde duran kimi nota kitaplarını karıştırıyor ve Bay Darcy'nin gözlerinin sık sık kendi üzerinde dikildiğini görmekten kendini alamıyordu. Bu derece burnu Kaf Dağı'nda olan bir adamın kendini beğenebileceğini hiç sanmıyordu. Gel gelelim, erkeğin ona salt hoşlanmadığı için bakıp durması da aynı derecede tuhaf kaçardı doğrusu. En sonunda Elizabeth şuna karar verdi. Bay Darcy onda salondakilerin hiçbirinde bulunmayan, iyice kötü, pek yanlış bir şeyler buluyor olsa gerekti. Bu olasılık genç kıza hiç de üzüntü vermedi. Darcy'den o kadar hoşlanmıyordu ki onun kendini beğenip beğenmemesi vız geliyordu ona. Caroline Bingley birkaç İtalyan şarkısı söyledikten sonra değişiklik olsun diye bir de cıvıl cıvıl bir İskoç havası tutturdu. Bu sırada Darcy, Elizabeth'in yanına sokularak şu fırsatı nimet bilip bir halk dansı yaparak ayaklarınızın karıncalanmasını gidermiş olmaz mısınız Bayan Bennet diye sordu. Genç kız gülümsedi ama karşılık vermedi. Erkek onun sessizliği karşısında biraz şaşırarak sorusunu yineledi. O zaman Elizabeth, sorunuzu ilk sorduğunuzda da duydum ama ne yanıt vereceğimi hemen kestiremedim dedi. Biliyorum benim zevkimle alay edebilmek için sorunuza evet diye karşılık vermemi beklediniz. Gel gelelim ben bu tür hesapları alt üst etmeye ve benimle alay etmeye hazırlanan kimseleri yaya bırakmaya bayılırım. Onun için yanıt olarak size köy dansı etmeyi hiç de canımın istemediğini söylemeye karar verdim. Haydi bakalım alay edin benimle, alay etmeyi gözünüz yiyorsa. O ne demek? Nasıl yapabilirim bunu? Onu kızdırmayı kurmuş olan Elizabeth bu ince ve uysal karşılık karşısında afallamıştı. Ama kendi konuşmasında şirinlikle afallığın birbirine karışmasından oluşmuş öyle bir ifade vardı ki karşısında kim olsa ona kızmakta güçlük çekerdi. Hele Darcy, yaşamında hiçbir kadının kendini bu genç kız kadar büyülememiş olduğunu düşünüyordu. Bu kız orta tabakadan bir kız olmasa genç adam gönlünü ona kaptırmak tehlikesiyle karşılaşabileceğine inanıyordu. Bayan Bingley durumu kıskançlık duymasına neden olacak kadar açıkça görüyor ya da seziyordu. Böylece Elizabeth'i uzaklaştırmak için duyduğu istek, sevgili arkadaşı Jane'in iyileşmesi için duyduğu sabırsızlığı artırıyordu. Caroline, Darcy'yi Elizabeth'ten nefret ettirmek için sık sık onların evlenmesinden ve böyle bir evliliğin Darcy'ye getireceği mutluluktan dem vuruyordu. Örneğin ertesi gün fidanlıkta dolaşırken bu mutlu olay gerçekleştiği zaman umarım kaynananızın biraz kulağını bükersiniz de dilini tutmanın yararlarını öğrenir dedi. Sonra elinizden gelirse küçük kızları da subay peşinde koşmaktan vazgeçirin. Bir de pek hassas bir konuya değinmeme izin verirseniz göz koyduğunuz genç hanımın öz yapısındaki saygısızlığa ve kendini beğenmişliğe benzeyen yönü de baskı altında tutmaya çalışın. Benim evlilikte mutlu olabilmem için başka öğütleriniz var mı? Kuşkusuz. Sevgili enişteniz ve teyzeniz Phillips'le portrelerini de Pemberley'deki galeriye asın, emin. Onları yargıç olan büyük amcanızın yanı başına asın. Ne olsa ayrı kollarda da olsa meslektaş sayılırlar. Elizabeth'ciğinizin portresine gelince bunu çizdirmeye bile kalkışmayın. Öyle ya, hangi ressam o anlamlı gözlerin hakkını verebilir ki? Gerçekten de o gözlerin bakışındaki anlamı verebilmek kolay olmaz. Ama biçim ve renklerini son derece güzel olan o kirpiklerini çizmek pek güç olmasa gerek. Tam o sırada başka bir yoldan gelmekte olan Louisa Hurst'la Elizabeth'e rastladılar. Caroline sözlerinin duyulup duyulmadığını bilemeyerek biraz kaygıya kapılmıştı. "Sizin de gezmeye çıkacağınızı bilmiyordum," dedi. Louisa, "Bizi çok kötü aldattınız," dedi. "Böyle hiç habersiz kaçıp gitmek." Ve sonra Bay Darcy'nin öbür koluna da kendisi girerek Elizabeth'i kendi başına bırakıverdi. Yol üç kişiyi ancak alabilecek genişlikteydi. Darcy onların bu kabalığına kızarak hemen "Bu yol bize yetecek kadar geniş değil, büyük yola geçelim," dedi. Zaten onların yanında kalmaya hiç niyeti olmayan Elizabeth gülerek söze karıştı. "Yok yok, siz rahatınızı bozmayın. Ne de hoş bir grup oldunuz. Çok güzel bir tablo yaratıyorsunuz doğrusu. Aranıza bir dördüncüsü katılırsa bu tablo bozulur. Hoşça kalın." Ve genç kız neşe içinde koşarak oradan uzaklaştı. Bir iki güne eve dönebileceğini düşünerek seviniyordu. Jane daha şimdiden o kadar iyileşmişti ki o akşam birkaç saat için odasından çıkmayı tasarlamaktaydı. 11. Kısım. Akşam yemeğinden sonra hanımlar salona geçince Elizabeth hemen ablasının yanına koştu ve onu üşümesin diye sarıp sarmalayarak aşağıya indirdi. Evin hanımları onu sevinçlerini belirten sözlerle karşıladılar. Elizabeth onları hiç erkekler içkilerini bitirip gelinceye değin geçen şu yarım saatki kadar sevimli görmemişti. İstedikleri zaman pek de güzel ve yerinde konuşuyorlardı. Katıldıkları bir eğlentiyi bütün ayrıntılarıyla anlatabiliyor, fıkraları nükteli olarak söylüyor ve bir takım dostlarıyla tatlı tatlı alay ediyorlardı. Ama erkekler içeri girer girmez Jane'e gösterdikleri ilgi bir anda dağıldı. Bayan Bingley gözlerini o saat Darcy'den yana çevirdi ve ona hemencecik söylenecek bir şeyler buldu. Darcy Jane'e pek insanca bir şekilde geçmiş olsun dedi. Bay Hurst da hafifçe eğilerek çok sevindiğini belirtti ama Jane'i gerçekten coşkun bir canlılıkla karşılayan Bingley oldu. Genç adam Jane'i görünce çok sevinmişti. Onun çevresinde pervane gibi dönüp duruyordu. İlk yarım saati Jane bir odadan başka bir odaya geçtiği için üşümesin diye ateşe odun yığmakla geçirdi. Sonra Jane'i kapıdan olabildiğince uzakta otursun diye şöminenin öbür yanına oturttu. Sonra kendi de onun yanı başına geçti ve artık başka hiç kimseyle konuşmadı desek yeri var. Karşı köşede nakış işlemekte olan Elizabeth bütün bunları gizli bir kıvançla izliyordu. Çaylar içildikten sonra Bay Hurst baldızına oyun masasından söz etti ama boş yere. Caroline Darcy'nin oyun oynamak istemediğini öğrenmiş bulunuyordu. Bu yüzden Bay Hurst'ın sözlü dilekçesi geri çevrildi. Caroline eniştesine hiç kimsenin oyun oynamak isteğinde olmadığını bildirdi. Hiç kimsenin bu konuda ses çıkarmayışı da onun sözlerini onaylamış gibi oldu. Böylece Bay Hurst'a da kanepelerden birinin üzerine uzanıp uykuya dalmaktan başka yapacak iş kalmadı. Bay Darcy eline bir kitap alınca Bayan Bingley de öyle yaptı. Başlıca uğraşıları, bilezikleri ve yüzükleriyle oynamak olan Bayan Hurst ise ara sıra ağabeyi ile Jane Bennet'in konuşmalarına katılıyordu. Bayan Bingley dikkatini kendi kitabına verdiği oranda Bay Darcy'nin kitap okuyuşuna da vermekteydi. Durmadan ya onun okuduğu sayfaya göz atıyor ya da bir soru soruyordu ama taş çatlasa onu konuşturmayı başaramıyordu bir türlü. Darcy yalnızca onun sorusunu yanıtlıyor, sonra okumasına dönüyordu. Zaten Darcy'nin elindeki ikinci cildi olduğu için seçmiş olduğu kitapla oyalanmak çabası sonunda Caroline'ı tamamen yorgun düşürdü. Genç kız uzun uzun esneyerek böyle bir gece geçirmek ne tatlı diye düşüncesini belirtti. Bence kitap okumak gibi zevk yoktur inan olsun. İnsan kitaptan başka her şeyden ne de çabuk usanç getiriyor. Kendi evim olduğu zaman çok zengin bir kitaplığa sahip olmazsam hiç içime sinmez doğrusu. Karşılık veren olmadı. Bu kez Caroline yine esnedi. Kitabını elinden attı ve gözlerini odada dolaştırarak kendine bir eğlence aradı. Tam o sırada ağabeyinin Jane'e bir balodan söz ettiğini işiterek birden o yana döndü. Ve sahi Charles dedi, Netherfield'de bir balo vermek düşüncende ciddi misin?
Kararını vermeden önce şurada hazır bulunanların dileklerini öğrenmen iyi olur bence. Yanılmıyorsam çoğumuz için baloya gitmek eğlenceden çok ceza gibi bir şeydir. Ağabeyi Darcy'yi demeye getiriyorsan bu onun bileceği şey diye yanıtladı. Dilerse balo başlamadan önce gidip yatar. Ama ben balo vermeyi kararlaştırdım bile. Nichols herkese yetecek kadar terbiyeli çorba pişirir pişirmez çağrı kağıtlarını göndereceğim. Caroline, balolar başka türlü yapılsa benim daha hoşuma giderdi dedi. Gel gör ki bu tür toplantılar can dayanmayacak kadar sıkıcı oluyor. Hem hepsi birbirine benziyor. Eğlencenin temeli dans etmek değil de düşünce tartışması yapmak olsaydı bence daha mantıklı bir şey olurdu. Çok daha mantıklı olacağı su götürmez Caroline'cığım ama neylersin ki böylesi de balo olmaktan çıkardı. Caroline karşılık vermedi ve çok geçmeden ayağa kalkarak salonda gezinmeye başladı. İnce bir yapısı ve uyumlu bir yürüyüşü vardı. Gel gelelim genç kız Darcy'nin dikkatini dağıtmak amacıyla ayağa kalkmış olduğu halde o kitaptan gözünü ayırmıyordu. Caroline onun umursamazlığından bunalarak son bir yola başvurmaya karar verdi ve Elizabeth'e dönerek ''Bayan Eliza Bennet'' dedi. ''Beni dinlerseniz siz de benim gibi yaparak biraz gezinin. Uzun zaman bir yerde oturduktan sonra gezinmenin insanı çok ferahlattığına %100 inanabilirsiniz.'' Elizabeth şaşalamakla birlikte çabucak razı oldu. Bayan Bingley bu arada konuğuna gösterdiği inceliğin ardındaki baş amaca da ulaşmış bulunuyordu. Bay Darcy başını kitaptan kaldırmıştı. Caroline'ın böyle bir dostluk göstermesi Darcy'yi en aşağı Elizabeth kadar şaşalatmıştı. Ne yaptığını kendi de bilmeden kitabını kapattı. Bu kez Caroline onu hemen kendi yanlarına çağırdıysa da genç adam bu çağrıya uymadı. Onların salonda böyle bir aşağı bir yukarı gezinmelerini ancak iki nedene yorabileceğini ve bu nedenlerden ikisinin de kendisini onların yanına gitmekten alıkoyacağını ileri sürdü. Caroline, ''Ne söylemek istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Ne söylemek istediğinizi bilmesem çatlayacağım.'' Sonra Elizabeth'e döndü. Darcy'nin sözlerinden bir anlam çıkarıp çıkarmadığını sordu. Elizabeth, ''Hiçbir anlam çıkaramıyorum.'' diye yanıtladı ama ''Yerici bir şey söylemek istediğinden kuşkunuz olmasın. Onun hevesini kursağında bırakmak için en geçerli yol da hiçbir şey sormamaktır.'' Gel gelelim Darcy'nin herhangi bir hevesini kursağında bırakmak Caroline'ın elinde değildi. Onun için değindiği iki nedeni açıklasın diye Darcy'ye ısrar etti. Genç adam konuşacak fırsat bulur bulmaz açıklama yapmaktan kesinlikle çekinmediğime inanabilirsiniz dedi. Sizin böyle salonda dolaşmanızın iki nedeni olabilir. Ya birbirinizle herkesten gizli görüşülecek konularınız var ya da böyle yürürken çok güzel göründüğünüzü biliyorsunuz. Birinci şıkta yanınıza gelirsem sizin konuşmalarınızı engellemiş olurum. İkinci şıkka gelince böyle ateş başında oturduğum yerden sizi daha büyük bir zevkle seyredebilirim. Bayan Bingley, ne yaramazsınız dedi. Ömrümde böyle hınzırca bir şey duymadım. Bayan Eliza, bu sözlerinden ötürü cezalandıralım mı onu? Elizabeth, siz istedikten sonra bundan kolay ne var diye karşılık verdi. Hepimiz birbirimizi cezalandırıp canından bezdirebiliriz. Alaya alın onu, iğneleyin. Teklifsiz olduğunuza göre bunun nasıl yapılacağını bilmeniz gerekir. Aa, yemin ederim hiç bilmiyorum. Bana inanın ki aramızdaki yakınlık bana henüz bunu öğretmiş değil. Böyle serin kanlı, laf altında kalmayan birini iğnelemek ha, Tanrı saklasın. Korkarım ki Bay Darcy bu konuda bize meydan okuyabilir. Alay etmeye gelince izin verirseniz kesin bir açık vermedikçe böyle bir şeye kalkışmayalım. Bay Darcy'nin eline koz vermiş oluruz sonra. Elizabeth Bay Darcy alaya alınmaz demek diye güldü. Çok seyrek rastlanan bir üstünlük bu. Her zaman da seyrek kalmasını dilerim. Tanıdıklarımın arasında bu gibi kişilerin çoğalmasını hiç istemem de. Ben şakaya bayılırım çünkü. Darcy, Bayan Bingley bana aklı sığmayacak bir üstünlük yüklediler dedi. Dünyanın en aklı başında ve en olgun kimseleri, üstelik bu gibi kimselerin en yerinde ve en olgunca davranışları bile başlıca amacı şaka olan bir kimse tarafından gülünç düşürülebilir. Elizabeth, bu tür kimselerin bulunduğu kesin, yine de ben bunlardan biri olmadığımı umarım diye karşılık verdi. Kusursuz ve olgun davranışları gülünç düşürmeyi dünyada istemem. Sersemlik, saçmalıklar, hafiflikler ve sap derken saman demeler beni gerçekten de eğlendirir. Bunu kabul ederim ve bu gibi tutumlarla her fırsatta eğlenirim. Bir yandan sizin bu gibi davranışlarda hiçbir zaman bulunmadığınızı sanıyorum. Bunlardan kaçınabilmek belki de hiç kimsenin elinde değildir. Bununla birlikte işlek zekalara gülünç gelebilecek kusurlardan kaçınabildiğimce kaçınmak benim eskiden beri başlıca çabam olmuştur. Bu kusurların arasında büyüklenme ve onur da vardır sanırım. Evet, büyüklenme gerçekten de bir kusurdur ama onur, gerçekten zeki bir insan onurunu isterse iyiye kullanabilir. Elizabeth güldüğünü belli etmemek için başını öteye çevirdi. Bayan Bingley, Bay Darcy'yi sorguya çekmemiz sona erdi sanıyorum dedi. Kuzum söyleyin bana, nasıl bir sonuca vardınız? Kesin olarak şu sonuca vardım ki, Bay Darcy'nin kişiliğinde hiçbir kusur yoktur. Nitekim bunu kendisi de açıkça doğruluyor. Darcy, o da ne demek dedi. Ben hiçbir zaman böyle bir savda bulunmuş değilim. Hiç kusurum olmaz mı? Ama bunların akıl, düşünce işleriyle ilgisi bulunmayan kusurlar olduğunu umuyorum. Söz gelişi, iyi huylu bir insan olduğuma kalıbımı basamam. Biraz dik kafalıyım. Oysa biraz daha yumuşak olabilmek gerek. Çevremdekilerin aptallıklarını ve kötülüklerini gerektiği kadar çabuk unutamıyorum. Ne bana karşı işledikleri kusurları, yaratılışım belki de biraz ikinci sayılabilir. Birinden sıtkım sıyrıldı mı, temelli sıyrılıyor artık. Elizabeth, İşte bu gerçek bir kusur dedi. Bu tür kincilik bir insan için leke sayılabilir. Yine de kusurunuzu iyi seçtiniz. Bu benim alaya alabileceğim bir kusur değil. Çünkü yine elimden kurtuldunuz. Ben şuna inanıyorum ki herkesin benliğinde kötü bir yön, yaratılıştan kusurlu olan bir yön vardır. İnsan ne denli çabalarsa çabalasın bunu aşamaz. Sizin kötü yönünüz herkesten nefret etmek eğiliminde olmanız. Genç adam gülümseyerek, sizinki de herkesi bile bile yanlış anlamanız diye karşılık verdi. Kendinin katılmadığı bu konuşmadan sıkılmış olan Caroline, Bingley, haydi azıcık piyano çalalım dedi. Louisa eniştemi uyandırırsak kızmazsın değil mi? Louisa hiç kızmayacağını söyledi ve piyano başına geçtiler. Bir anda kendilerini toparlayan Darcy de buna sevindi. Elizabeth'le aşırı ilgilenmenin tehlikesini sezmeye başlamıştı.
12. Kısım. İki kız kardeşin kendi aralarında verdikleri bir karar uyarınca Elizabeth ertesi sabah annesine bugün için Python'u gönderip kendilerini aldırtmayı dileyen bir mektup yazdı. Ne var ki kızların Jane'in Netherfield'e gidişinin haftası olan salı gününe dek orada kalmalarını kurmuş olan Bayan Bennet onların geleceği haberini sevinçle karşılayamadı. Bu nedenle verdiği yanıt bir an önce evine dönmeye sabırsızlanan Elizabeth için hiç de olumlu olmadı. Bayan Bennet, Fayton'u salı gününden önce gönderemeyeceğini yazıyor ve Bay Bingley'e kız kardeşleri üstelerlerse birkaç gün daha orada kalmalarının kendilerince hiçbir sakıncası olmadığını sözlerine ekliyordu. Gel gelelim Elizabeth daha fazla kalmamaya kesin kararını vermişti. Zaten bunun önerileceğini de sanmıyordu ya, tersine kalırlarsa ev sahiplerini rahatsız edeceklerini düşünerek hemen Bay Bingley'in arabasını istemesi için Jane'i üsteledi. Böylece en sonunda o sabah Netherfield'den ayrılmaya karar vermiş olduklarını söylemeyi ve Fayton'u istemeyi kararlaştırdılar. Onların bu kararına herkes karşı çıktı. Hiç olmazsa ertesi sabaha kadar kalmaları için o kadar dil döküldü ki sonunda Jane yumuşadı ve iki kız kardeşin evlerine dönmeleri ertesi sabaha bırakıldı. Bunun üzerine Caroline Bingley böyle bir öneride bulunmadığına pişman oldu. Çünkü kız kardeşlerden birine karşı duyduğu soğukluk, diğerine karşı duyduğu yakınlıktan çok daha üstündü. Konukların yakın zamanda gideceklerini haber alan evin efendisi gerçekten üzüldü. Gitmesinin henüz tehlikeli olduğuna, hastalığının daha tam geçmediğine Jane'i inandırmak için elinden geleni yaptı ama haklı olduğunu bildiği zaman Jane'in dediği dedik olduğunu da öğrenmiş oldu. Konukların gideceği haberini Bay Darcy ise hoşnutlukla karşıladı. Elizabeth'in konakta bu kadar kalması yeterdi artık. Genç kız onu istediğinden öte ilgilendirmekteydi. Caroline da Elizabeth'e karşı kaba ve Darcy'ye karşı her zamankinden daha iğneli davranmaya başlamıştı. Darcy hiç değilse bundan sonra hiçbir hayranlık belirtisi göstermemek ve genç kıza hiçbir umut vermek konusunda çok dikkatli olmaya karar vermişti. Bu yerinde bir karardı. Çünkü genç adam biliyordu ki kafalarda böyle bir umut belirmişse kendisinin en son gündeki davranışı bu umudu beslemek ya da ezmek yönünde çok önem taşıyacaktı. Böylece kararına bağlı kalan genç adam Cumartesi günü bütün gün Elizabeth'e topu topu 10 sözcük ya söyledi ya söylemedi. Üstelik bir keresinde yarım saat baş başa kaldıkları halde kafasını kitabından kaldırmadı ve genç kızdan yana bakmadı bile. Pazar sabahı sabah ayininden sonra hemen hemen herkesin dört gözle beklediği ayrılık dakikası geldi çattı. Caroline'ın Jane'e karşı duyduğu sevginin yanı sıra Elizabeth'e gösterdiği incelik de sonuna doğru hızla artmıştı. Ayrılırken ister Longbourn'de olsun ister Netherfield'de sık sık görüşmelerini dilediğini söyleyerek Jane'i sevgiyle kucakladı. Hatta bu arada Elizabeth'in elini bile sıktı. Elizabeth bütün ev halkıyla büyük bir neşe içinde vedalaştı. Evde anneleri onları pek güler yüzle karşılamadı. Onların böyle çıkıp gelmelerine şaştığını, yabancıların arabasını almakla doğru iş yapmadıklarını ve Jane'in yine üşütmüş olabileceğini söyleyip duruyordu. Bir yandan babaları hoşnutluğunu uzun sözlerle belirtmediği halde onların gelişine gerçekten çok sevindi. Evin içinde onların boşluğunu iyice hissetmişti. Akşamları bir araya toplandıkları zaman yaptıkları konuşmalar, Jane ile Elizabeth'in yokluğu yüzünden canlılığını yitirmiş, ipe sapa gelmez olmuştu. İki kız, Mary'yi her zamanki gibi insan doğası konusunda derin incelemelere dalmış buldular. Onun kitaplardan çıkarmış olduğu kimi yeni parçalar karşısında hayranlık gösterdiler ve kendi buluşuymuş gibi ileri sürdüğü bir takım beylik ahlak ilkelerini dinlemek zorunda kaldılar. Catherine ile Lydia'nın da onlarla konuşacak bambaşka konuları vardı. Geçen çarşambadan beri alay karargahında meğer ne çok şey konuşulmuş ve olmuş, subaylardan birçoğu Phillips enişte ile akşam yemeği yemişler, toy erlerden birine sopa çekilmiş ve Albay Forster evlenecek diye bir söylenti çıkmış. 13. kısım. Ertesi sabah kahvaltı ederken Bay Bennet karısına dönerek "Umarım akşam yemeği için güzel şeyler ısmarlamışsındır sevgilim," dedi. "Çünkü yemekte konuğumuz olacağını sanmam için bazı nedenler var." "Ne demek istiyorsun cancağızım? Benim yemeğe hiçbir beklediğim yok ki. Gelse gelse Charlotte Lucas gelir ki bizim sofranın yemekleri ona yeter de artar bile. Kendi evinde böyle yemekleri 40 yılda bir gözü görüyordur kızcağız." "Benim demek istediğim kimse bir bay, hem de tanımadığımız biri." Bayan Bennet'in gözleri parlamıştı. "Bir bay, hem de bir yabancı ha. Olsa olsa Bay Bingley'dir. Ah Jane, seni sinsi kız seni, hiç sözünü etmezsin. Aa, Bay Bingley'in yemeğe gelişine pek sevindim doğrusu ama ey tanrım ne aksilik, bugün hiçbir yerde balık yok. Lydia şekerim çal şu çıngırağı, Hill hemen bir yemek listesi hazırlasın." "Kocası Bay Bingley değil gelecek olan," dedi. "Ömrümde görmediğim biri." Bu sözler herkesin merakını çekti ve Bay Bennet hem karısı hem de 5 kızı tarafından aynı zamanda sorguya çekilmek zevkine erişti. Bir süre onların merakını kendine eğlence edindikten sonra durumu şöyle anlattı. "Bir ay kadar önce şu gördüğünüz mektubu aldım ve 2 hafta kadar önce de yanıt yazdım. Çünkü bunun zamanında ele alınması gereken incelikli bir iş olduğunu düşünüyordum. Mektubu yazan kişi, ben öldükten sonra canı istediği anda sizi bu evden kapı dışarı edebilecek olan yeğenim Bay Collins'tir." Karısı "Aman Tanrım!" diye bağırdı. "Ben bu konunun sözüne bile dayanamıyorum. Ne olur o pis heriften söz etme bana. Senin mirasından kendi öz çocuklarının yoksun bırakılması, mirasın başka birine geçmesi bence dünyanın en büyük zalimliği. Ben senin yerinde olsaydım, şimdiye dek çoktan bu işin bir gereğine bakmaya çalışırdım." Jane ve Elizabeth miras yasalarını annelerine anlatmaya çalıştılar. Zaten şimdiye dek kaç kez anlatmaya çalışmışlardı bunu. Ne var ki bu konuda Bayan Bennet mantık dinlemiyordu. Bir adamın 5 tane kız çocuğu dururken mirasının kendisinin bilip aldırmadığı bir adama bırakılmasındaki zalimlik üzerine bildiği gibi attı tuttu. Bay Bennet gerçekten de büyük bir haksızlık bu diye karşılık verdi. Longbourn'un mirasçısı olmak öyle bir günah ki bunun damgasını Bay Collins'in alnından hiçbir şey silemez ama mektubunu okursanız adamcağızın dili belki biraz duygularınızı yumuşatır. Sanmıyorum. Zaten onun tutup sana mektup yazmış olması da büyük bir küstahlık, ikiyüzlülük bence. Böyle yağcılardan tiksinirim. Babası gibi o da sana kim beslese daha uygun düşmez miydi? Gerçekten de öyle. Yine de Bay Collins'in bu konuda evlatlığa yakışır çekingenlik duygularından tümüyle yoksun olmadığını şimdi anlayacaksınız. Dinleyin. Saygıdeğer beyefendi, merhum pederimle sizin aranızdaki anlaşmazlık bana eskiden beri büyük üzüntü kaynağı olmuştur. Babamı yitirmek felaketine uğradığımdan beri bu kırgınlığı gidermeyi istemekteyim. Ne var ki bazı düşüncelerim bir süre buna engel oldu. Kendisinin dargın olduğu birisiyle iyi geçinmenin pederimin anısına saygısızlık sayılabileceğinden korktum. Görüyorsun ya, Bayan Bennet, ben sana demedim mi? Artık bu konuda kararımı vermiş bulunuyorum. Çünkü Paskalya sırasında papazlık mevkiine eriştiğimden beri Sir Lewis de Burgh'un dul hanımı olan Bayan Caterline ve de Burgh ile beni kanadının altına almak şerefini bağışlamak büyüklüğünü göstermiş bulunuyor. Sonsuz yüce gönüllülüğü ile Bayan Catherine Hazretleri beni Hampsford bölgesinin papazı olmak gibi çok gözde bir göreve seçmiş bulunuyorlar. Burada hanımefendi hazretlerine karşı elimden geldiğince minnet ve saygılarımı belirtmek ve Anglikan mezhebinin gerektirdiği ayin ve törenleri yönetmek için elimden geleni yapacağım. Bundan başka bir din adamı olarak etkim altında bulunan bölgelerdeki bütün ailelerin dost olmalarını ve iyi geçinmelerini sağlamanın da benim için bir görev olduğu kanısındayım. Bu yüzden size şu sırada şu dostluk elini uzatmakla iyi bir iş yaptığımı düşünmek yürekliliğinde bulunuyorum. Sizin de aynı yüreklilikte bulunacağınızı ve size uzattığım zeytin dalını geri itmeyeceğinizi sanıyorum. Değerli kızlarınızın haksızlığa uğramalarına neden oluşum karşısında üzüntüden başka bir şey duymayacağım doğaldır. Bu yüzden özür dilemeye ve bu zararı gidermek için elimden geleni yapmaya hazır olduğumu belirtmeme lütfen izin veriniz. Ama bu son konunun henüz sırası değil. Beni evinize kabul etmenizin sizce bir sakıncası yoksa, 18 Kasım Pazartesi günü saat 4 sularında sizleri ziyaret etmek mutluluğunu tasarlıyorum. Konukseverliğinizden yararlanarak bir sonraki cumartesiye kadar da sizi rahatsız edeceğimi sanıyorum. Bu süre içinde sizde kalmamın hiçbir sakıncası yoktur. Çünkü görevimi yerine getirecek başka bir papaz bulmam koşuluyla ara sıra pazar ayinlerinden uzak bulunmama Bayan Catherine hiç ses çıkarmıyorlar. Size değerli işinize ve kızlarınıza en derin saygılarımı ve iyi dileklerimi bildiririm efendim. Dostunuz William Collins. Bay Bennet mektubu katlayarak demek ki saat 4'te bu barışçı kişiyi bekleyebiliriz dedi. Çok görevine düşkün ve terbiyeli bir gence benziyor. Kim ne derse desin pek değerli bir dost kazanacağımızdan benim hiç kuşkum yok. Hele Bayan Catherine onun bize yine ziyaret etmesine izin vermek büyüklüğünde bulunurlarsa, sen ne dersen de kızlar konusunda söylediği şeyler oldukça mantıklı. Onların uğradığı haksızlığı gidermek istiyorsa ben ona engel olacak değilim elbette. Jane, gerçi bizim zararımızı nasıl giderebileceğini kestirmek biraz güç diye düşüncesini belirtti ama ne olsa bunu dilemesi için onun olumlu bir sonucudur. Ama ne olsa bunu dilemesi onun için olumlu bir nottur. Elizabeth'i ise en çok etkileyen şey kuzenlerinin Bayan Catherine'e karşı gösterdiği olağanüstü saygıydı. Tuhaf bir adam olsa gerek dedi. Nasıl bir insan olduğunu pek kestiremiyorum. Yazışında ağdalı bir kendini beğenmişlik var. Mirasçı olduğu için özür dilemesindeki anlam ne olabilir? Bu onun elinde olan bir şey değil ki. Babacığım, sağduyulu bir adam olabilir mi bu Bay Collins? Yok şekerim, sanmıyorum. Tersine onu hepten akılsız bulacağınızı sanarak büyük umutlar beslemekteyim. Yazışında kendisini bir şey sanmakla dal kavukluk birbirine karışmış bir durumda ki bu bana çok şey vaat ediyor. Kendisini görmek için can atıyorum. Mary mektubu kurgu bakımından kusurlu sayılmaz diye düşünce yürüttü. Barış için zeytin dalı buluşu tam anlamıyla özgün olmasa da bence iyi dile getirilmiş. Catherine ve Lydia ise ne mektupla ne de mektubu yazanla zerrece ilgilenmemişlerdi. Bu akrabanın kendilerini al ceketli bir üniforma giymiş olarak görmeye gelmesi olmayacak bir şeydi. Ve haftalar var ki iki genç kız başka renkte giyinmiş erkeklerin arkadaşlığından hiçbir zevk almaz olmuşlardı. annelerine gelince. Collins'in mektubu onun düşmanlık duygularının büyük bölümünü alıp götürmüştü ve Bayan Bennet genç adamın gelişini kocasını ve kızlarını şaşırtan bir serin kanlılıkla beklemeye koyulmuş bulunuyordu. Bay Collins tam dediği saatte geldi ve bütün ev halkı onu büyük bir saygıyla karşıladı. Bay Bennet gerçi pek az konuşuyordu ama hanımlar çene çalmaya hazırdılar. Bay Collins de sessiz bir adam sayılmazdı ve çene çalmak için dürtüklenmesine gerek yoktu. 25 yaşlarında uzun boylu, ağırca yapılı bir genç adamdı. Davranışları iyice ciddi ve üstelik yavaş ve son derece resmiydi. İçeri girip oturuşundan az sonra Bayan Bennet kızlarının güzelliğinden ötürü kutladı. Onların güzelliğinin çok övgüsünü duymuş olmakla birlikte gerçeğin söylenenlerden çok daha üstün olduğunu bildirdi. Ve kızların zamanı gelince iyi birer koca bulacaklarından kuşku duymadığını da sözlerine ekledi. Bu övgü onu dinleyenlerden kimilerinin zevkini okşamadıysa da övgünün her türlüsünden hoşlanan Bayan Bennet hemen yanıtladı. ''Çok naziksiniz. Umarım dilekleriniz de çıkar. Yoksa kızlarım ortada kalacaklar. Durumları o kadar garip ki.'' ''Sanırım babalarının mirasının bana kalmasını demek istiyorsunuz.'' ''Gerçekten de öyle beyefendiciğim. Siz de onaylarsınız ki zavallı kızlarım için acıklı bir şey bu. Sakın size suç bulduğumu sanmayın ha. Dünyanın işleri hep kısmete bağlı. Miraslar bile böyle. Kime gidecekleri belli olmuyor.'' ''Ah hanımefendi, güzel kuzinlerimin durumunun güçlüğünü tam anlamıyla kavrayabilirim. Bu konuda çok şeyler söyleyebilirim ama küstah ve aceleci görünmekten çekiniyorum. Yine de kuzinlerimin şu noktaya inanmalarını bekliyorum ki kendilerine hayran olmak niyetiyle geldim buraya. Şimdilik pek bir şey söyleyemeyeceğim ama belki de birbirimizi daha iyi tanıdığımız zaman.'' Yemeğin hazır olmasının haber verilmesiyle Bay Collins'in sözleri yarıda kaldı. Ve kızlar birbirine bakıp gülümsediler. Bay Collins'in kızlardan başka şeylere de hayran kalmış olduğu belliydi. Genç adam salonu, yemek odasını ve eşyaları iyice gözden geçirerek övdü. Böyle her şeyi beğenmesi tam Bayan Bennet'in gönlüne göreydi. Ne var ki onun her şeye er geç kendi malı olacak bir şey gözüyle baktığını düşünmek kadıncağızı kahrediyordu. Yemekler de sırasıyla övülüp göklere çıkarıldı ve genç adam bu olağanüstü yemekleri güzel kuzinlerinden hangisinin pişirmiş olduğunu öğrenmek istedi. Ama Bayan Bennet biraz da sert bir tutumla ona yanılmış olduğunu belirtmekten geri kalmadı ve durumlarının iyi bir aşçı tutmaya yeterli olduğunu, kızlarının mutfağa girmediklerini söyledi. Bay Collins onu sinirlendirdiği için de özür diledi. Bayan Bennet daha yumuşak bir dille hiç de sinirlenmemiş olduğunu söyledi. Gel gelelim Bay Collins daha çeyrek saat özür dilemekte devam etti. 14. kısım. Yemek sırasında Bay Bennet hemen hemen hiç konuşmamıştı ama hizmetçiler ortadan çekilince konuğuyla iki çift söz etmek zamanının gelmiş olduğuna karar verdi. Ve böylece onun iyice kendini göstermesine fırsat verecek bir konuya değinerek Bayan Catherine de Bourke'den yakınlık görmesinin ne büyük bir şans olduğunu ileri sürdü. Hanımefendi hazretlerinin onun dileklerine ve rahatına karşı gösterdiği özen olağanüstü bir şeydi doğrusu. Bay Bennet dünyada bundan daha uygun bir konu seçemezdi. Bay Collins hanımefendiyi övmekle göklere çıkarıyordu. Aynı zamanda bu konu ona her zamankinden daha ciddi bir hava vermişti. Pek önemli bir şeyden konuşurcasına ömründe hiçbir ünvan sahibi kimseden böyle bir davranış görmediğini anlatmaya başladı. Bayan Catherine kendilerine karşı öyle gönülsüz, kibirsiz, öyle candan davranıyormuş ki, Bay Collins'in şimdiye kadar vermiş olduğu vaazların ikisini de beğenmek büyüklüğünde bulunmuş. Bundan başka onu iki kez Rosings konağında akşam yemeğini aldığı gibi daha geçen cumartesi akşamı da oyun masasındaki kareyi tamamlamaya davet etmiş. Birçok kişi Catherine'ı gerçi kibirli sayarlarmış ama kendisi ondan yakınlık dışında hiçbir şey görmemiş doğrusu. Hanımefendi hazretleri ona karşı başka herhangi bir centilmene davranacağı gibi davranıyormuş. Onun o yöredeki sosyeteye girmesine hiç ses çıkarmamış. Ara sıra akrabalarını görmeye gitmek için görevinden bir iki hafta için ayrılmasına da sesini çıkarmayacakmış. Üstelik hanımefendi hazretleri ona iyi bir seçim yapmak koşuluyla bir an önce evlenmesini öğüt vermek onurunu bağışlamışlar. Ve bir kez de onu o basit papaz lojmanında görmeye gelmişler. onun lojmanda yaptığı bütün değişiklikleri onayladıkları gibi kendileri de bazı önerilerde bulunmak büyüklüğünde bulunmuş ve yukarı kattaki dolaba birkaç çekmece eklemesini yerinde bulmuşlar. Bayan Bennet gerçekten de çok ince ve doğru davranmış diye düşüncesini belirtti. Çok hoş bir hanım olsa gerek, ünvan sahibi hanımefendilerin genellikle böyle olmayışları çok yazık doğrusu. Bayan Catherine size yakın mı oturuyor Bay Collins? Benim evimin bahçesiyle hanımefendi hazretlerinin mülkü olan Rosings Park konağının bahçesi arasında yalnızca bir kır yolu var efendim. Onun dul bir hanım olduğunu söylemiştiniz sanırım değil mi? Kimsesi var mı? Bir tek kızı var. Rosings Park malikanesinin ve son derece büyük bir varlığın mirasçısı. Bayan Bennet başını sallayarak ''Ah ne mutlu ona'' dedi. ''Keşke bütün kızlar onun gibi şanslı olsa. Nasıl bir kız kendisi? Güzel mi bari?'' ''Son derece hoş bir genç hanımı olduğunu su götürmez. Üstelik gerçek güzellik bakımından Bayan de Burgh'ün en alımlı hanımlarından bile çok üstün olduğunu, çünkü yüz çizgilerinin kanındaki soyluluğu ortaya vurduğunu Bayan Catherine'ın kendisi söylüyor. Yazık ki bünyesi çok zayıf. Onun için eğitimine gereğince eğilinememiş. Onun eğitimiyle eskiden beri kendisi uğraşan annesinin dediğine göre sağlık durumu engellenseymiş, çok daha becerikli bir genç hanım olarak yetişeceği su götürmez bir şeymiş. Her şeye karşın doğrusu çok iyi huylu bir kız. Çok zaman kısrakların çektiği küçük faytonuyla benim evin önünden geçmek büyüklüğünde bulunuyor. Kraliçeye takdim edildi mi? Saraylı hanımların adları arasında onunkine rastladığımı anımsamıyorum da. Sağlık durumu yazık ki kente gitmesine de engel oluyor. Bu yüzden İngiliz sarayının en parlak süsten yoksun kaldığını bir gün Bayan Catherine'a söyledim. Hanımefendi hazretleri buluşumu beğendiler sanırım. Bütün hanımların hoşuna giden böyle ufak tefek incelikli övgüleri her fırsatta kendilerine sunmak beni de çok mutlu kılar. Bundan kuşkunuz olmasın. Bayan Catherine'e kaç kez söyledim. Zayıf kızınız düşes olmak için yaratılmış diye. En yüksek ünvan bile kızınıza onur vermez. Kızınızdan onur bulur dedim. Birkaç kez. Böyle ufak tefek şeyler hanımefendi hazretlerini çok hoşnut bırakıyor. Ben de ne yalan söyleyeyim, böyle ince davranmak konusunda özellikle yetenekli olduğuma inanıyorum. Bay Bennet, inancınız çok yerindedir dedi. İncelikle övgü sunmak yeteneğiniz bulunduğu için ne mutlu size. Bu tatlı ince övgüleri o an içinizden gelerek mi söylüyorsunuz, yoksa önceden mi hazırlıyorsunuz sorabilir miyim? Çoğunlukla o sırada olup bitenlere göre konuşurum ama kimi zaman eğlence niyetine gündelik durumlara uydurulabilecek cinsten ince övgüler ve sözler tasarladığım da olur. Yine de bunlara her zaman elimden geldiğince gelişi güzel söylenmiş gibi bir hava vermek isterim. Bay Bennet'in beklentileri baştan sona doğru çıkmıştı. Yeğeni gerçekten de sandığı kadar gülünç bir insandı ve Bay Bennet kendi ciddiliğini hiç bozmayarak çok derin bir zevkle onu dinliyordu. Bu zevkini başkalarıyla paylaşma gereksinimini de duymuyor, yalnız ara sıra Elizabeth'ten yana şöyle bir bakmakla yetiniyordu. Çay zamanına kadar keyfi tam kıvamını buldu. Çay içmek için salona bir usanç içinde geçti. Çaydan sonra da genç adamdan yüksek sesle kitap okumasını diledi. Bay Collins öneriyi hemen onaylayınca eline bir kitap verildi. Bay Collins kitabı görür görmez irkildi ve özür dileyerek ömründe roman okumadığını bildirdi. Kitty ona baka kalmış, Lydia da hafif bir çığlık koparmaktan kendini alamamıştı. Bu kez başka kitaplar çıkardılar ve genç adam bir süre düşünüp taşındıktan sonra Fordyce'ın vaazlarını seçti. Lydia onun kitabı açtığını görünce içini çekti. Bay Collins iyice tek düze, ciddi ve ağır bir sesle daha 3 sayfa okumamıştı ki genç kız, ''Biliyor musun, anne Phillips enişte Richard'a yol vermeyi düşünüyor.'' diye onun sözünü kesti. ''Yol verirse Richard'ı Albay Forster alacakmış. Yarın Meriton'a gideceğim. Bakalım ne olmuş. Sonra Bay Denny'nin ne zaman döneceğini soracağım.'' Ablaları Lydia'ya çenesini kapamasını söylediler. Gel gelelim, çok alınmış olan Bay Collins kitabı elinden bırakarak ''Genç hanımların ciddi kitaplarla çok ilgilenmediklerine kaç kez tanık olmuşumdur.'' diye söylendi. Oysa bu kitaplar tamamen onların iyiliği için yazılır. Ne yalan söyleyeyim, şaşar kalırım onların bu davranışlarına. Çünkü genç kızlar için eğitimden daha yararlı ne olabilir? Ama ne de olsa genç kuzenimin bundan öte canını sıkmak istemem artık. Ve Bay Bennet'a doğru dönerek tavla oynamayı önerdi. Bay Bennet onun bu önerisini olumlu karşılayarak
genç kızları kendi saçma eğlenceleriyle baş başa bırakmanın daha yerinde olduğunu söyledi. Bayan Bennet ve kızları Lydia'nın yaptığı kabalıktan ötürü Bay Collins'ten ellerinden geldiğince özür dilediler ve yine kitap okursa böyle bir yanlışın bir daha yapılmayacağına söz verdiler. Bay Collins genç kuzenine hiç gücenmemiş olduğunu ve onun yaptıklarından hiç alınmadığını söylemekle birlikte Bay Bennet'le bir başka masaya geçti ve tavla oynamaya hazırlandı. 15. Kısım. Bay Collins ince düşünceli ve duyarlılıklı bir adam değildi. Doğanın bu eksikliğini, yetiştirilme biçimi ve çevresi de yazık ki pek giderememişti. Yaşamının çoğu bilgisiz ve eli sıkı bir babanın yanında geçmişti. Her ne kadar üniversiteye gitmişse de derslere girip çıkmaktan başka bir şey yapmamış ve kendine yararlı olabilecek arkadaşlıklar kuramamıştı. Genç yaşta ansızın ummadığı bir sırada paraya konmak, onun o akılsız başını döndürmüş ve üzerine eski çekingenliğini ortadan kaldıran bir kendini beğenmişlik gelmişti. Hampsford papazlığı boşalınca iyi bir rastlantı sonucu olarak bayan Catherine de Bourgh'e salık verilmişti. Collins'in hanımefendilik ünvanına karşı beslediği saygıyla kendini beğenmişliği, din adamı ve papaz olarak kendi yetki ve haklarına verdiği önem birbirine karışmış ve kibirle dal kavukluktan, kendini beğenmişlikle aşırı alçak gönüllülükten oluşan bir bileşim ortaya çıkmıştı. Artık güzel bir evi ve yeterli bir geliri olduğu için evlenmeye niyeti vardı. Longbourn'daki akrabalarıyla barışmak istemesinin nedenlerinden biri de buydu. Ailenin kızları gerçekten söylenildiği gibi güzel ve terbiyeli ise genç adam onlardan birini kendine eş olarak seçmeyi tasarlıyordu. Babalarının mirası kendine kalacağı için onların uğradığı zararı telafi etmek için kurduğu plan da işte buydu. Ve genç adam kendi kendine bu tasarısını tam yerinde, duruma uygun, son derece cömert, özverili bir davranış sayarak çok beğeniyordu. Kızları gördüğü zaman da düşüncesini değiştirmiş değildi. Bayan Bennet'in o şahane yüzü tersine bu düşünceleri pekiştirmişti. Genç adam yaş sırasında büyük saygı beslediğinden o ilk akşam Jane'de karar kıldı. Ama ertesi sabah kararında bir değişiklik oldu. Çünkü kahvaltıdan önce Bayan Bennet'la yarım saat baş başa kaldılar. Bay Collins'in papaz lojmanından başlayarak bu lojmana Longbourn'den bir hanım bulmak tasarısına kadar her şeyi konuştular. Bay Collins'in söylediklerini Bayan Bennet tatlı gülümseyişler ve genellikle yürek verici sözlerle karşılamakla birlikte genç adama aklını koymuş olduğu Jane için bir uyarıda bulundu. Bayan Bennet öteki kızları konusunda konuşmayı üzerine alamayacağını, kesin olarak bir yanıt veremeyeceğini, yine de onların herhangi bir şekilde bağlı olduklarından haberi bulunmadığını söylüyordu. Bir yandan büyük kızının yakın bir zamanda nişanlanmasını çok olası bulduğunu sözlerine ekliyordu. Bu konuda Bay Collins'in kulağını bükmeyi boynuna borç bilirdi. Bay Collins'in bu durumda yapacağı şey, tasarı ve niyetlerini Jane'den Elizabeth'e aktarmaktı ki bu da ansızın daha Bayan Bennet ateşi karıştırırken olmuş bitmişti bile. Yaş sırası kadar güzellik bakımından da Jane'i izleyen Elizabeth'in ablasının yerini alması çok doğal bir şeydi. Bayan Bennet genç adamın sözlerine çok sevinmiş ve yakında iki kızını birden evlendirmeyi kurmaya başlamıştı. Bir gün önce adının anılmasına dayanamadığı adam şimdi iyice gözüne girmiş bulunuyordu. Lydia, Meryton'a gitmek isteğinden vazgeçmiş değildi. Mary'den başka bütün kızlar da onunla gitmeye karar verdiler. Bay Bennet'in ricası üzerine Bay Collins de kızlara eşlik etmeye razı oldu. Bay Bennet, genç papazı başından savup kitapçıda tek başına kalmak için can atıyordu. Çünkü kahvaltıdan sonra Bay Collins de onunla birlikte bu odaya gelmişti. Sözüm ona eline kitaplıktaki en kalın kitaplardan birini almıştı ama aslında hiç durmadan Hansford'daki eviyle bahçesini anlatıyordu. Bay Bennet bunu almıştı. Kitaplığında kafasını dinlemeye alışıktı. Evinin her odasında saçmalık ve sersemlikle karşılaşmaya kendini hazırladığı halde kitaplığında bunlardan kurtulmaya alışık olduğunu Elizabeth'e her zaman söylerdi. Bu yüzden büyük bir nezaketle Bay Collins'ten kızlarına yürüyüşleri sırasında eşlik etmesini rica etti. Aslında yürüyüşü kitap okumaktan daha çok seven genç papaz da elindeki o kocaman kitabı büyük bir sevinçle kapadı ve gitti. Bay Collins tumturaklı ve kendini beğenmiş bir tutumla incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler söyleyerek kuzineleri de
onun her dediğini incelikle onaylayarak Meryton'a vardılar. Kasabaya girer girmez artık Bay Collins iki küçük kuzeninin dikkatini çekemez oldu. Çünkü kızların bakışları çevrede subay arıyordu. Ancak yeni moda şık bir şapka ya da vitrinin birinde yeni bir kumaş gördükleri zaman ilgileniyorlardı. Ne var ki çok geçmeden bütün hanımların dikkati şimdiye dek hiç görmemiş oldukları bir genç adamın üzerinde toplandı. Yanında bir subayla karşı kaldırımda yürümekte olan bu adamın çok kibar bir görünüşü vardı. Yanındaki subay da Londra'dan dönüp dönmediği konusunda Lydia'nın haber almaya geldiği Bay Denny'den başkası değildi. Karşıdan eğilerek kızları selamladı. Yabancı erkeğin görünüşü, duruşu herkese hayran bırakmıştı. Herkes onun kim olabileceğini merak etmişti. Bunu öğrenmeye kararlı olan Kitty ile Lydia hemen ilerlediler ve karşıdaki dükkandan bir şey bakacaklarmış gibi yolun öbür kaldırımına geçtiler. İyi bir karşılaşma sonucu tam onların kaldırıma vardıkları sırada köşeden dönmüş olan baylar da aynı noktaya ulaştılar. Bay Denny hemen kızları selamladı ve bir gün önce kendisiyle birlikte Londra'dan dönmüş olan arkadaşı Bay Wickham'ı onlara tanıştırmak için izin istedi. Arkadaşının kendi kal ordusunda subay olarak kaldığına çok sevindiğini de söyledi. Bu habere küçük kızlar da sevindiler çünkü genç adamın tam anlamıyla kusursuz olabilmesi için tek üniforması eksikti. Bay Wickham yakışıklılığın bütün temel ögelerine sahipti. Düzgün hatlı bir yüz, kıvrak bir yapı ve tatlı bir bakış. Sonra genç adam konuşkan olduğunu belirtmekte de gecikmedi. Hem de zarif ve rahat bir konuşması vardı. Hepsi birden kaldırımda durmuş tatlı tatlı çene çalarlarken nal sesleri kulaklarına çarptı ve Darcy ile Bingley'in at üstünde yaklaştıkları görüldü. İki arkadaş hanımları görünce hemen geldiler ve hal hatır sormaya başladılar. En çok soran Bingley'di ve konuşma konusu da hali hatırı sorulan Jane Bennet. Bingley, Jane'in sağlık durumundan haber almak üzere Longbourn'a gitmekte olduğunu söyledi. Darcy de şöyle bir eğilerek onun bu sözlerini doğruladı. Darcy, gözlerini Elizabeth'e dikmemek için kendi kendine karar veriyordu ki, bakışları birden kaldırımdaki yabancı erkeğe takıldı ve onların birbirlerine bakışlarını yakalayan Elizabeth şaşkınlık içinde kaldı. Hem Darcy hem de Wickham renk değiştirmişlerdi. Biri bembeyaz kesilmiş, öbürü kıpkırmızı. Wickham bir an bocaladıktan sonra elini şapkasına götürdü ve Darcy de bu selama büyük bir isteksizlikle belli belirsiz karşılık vermek büyüklüğünde bulundu. Bunun anlamı ne olabilirdi ki? Genç kız bunu dünyada kestiremiyor, merak etmekten de kendini alamıyordu. Birkaç dakika sonra Bingley bu olayın hiç farkına varmamış gibi bir tutumla vedalaşıp atını sürdü ve arkadaşıyla birlikte oradan uzaklaştı. Bay Denny ile Wickham hanımlarla birlikte Bay Phillips'in kapısına kadar yürüdüler ve orada Lydia'nın içeri girmeleri için yaptığı ısrarlı davete ve Bayan Phillips'in salon penceresini açarak bu daveti yüksek sesle desteklemesine karşın selam verip ayrıldılar. Bayan Phillips yeğenlerinin gelişine her zaman sevinirdi. Hele iki büyük kızı son günlerde görüşmemiş oldukları için daha sevinçle karşıladı ve birdenbire eve dönmelerinin karşısında duyduğu şaşkınlığı gizlemedi. Kızları almaya kendi arabaları gitmediği için eğer Bayan Phillips yolda Bay Jones'un çırağına rastlamasa durumdan hiç haberi olmayacakmış. Neyse ki çırak çocuk ona ilaçları artık Netherfield konağına göndermediklerini, çünkü Bayan Bennet'ların evlerine dönmüş olduklarını söylemiş. Tam bu sırada Jane teyzesinin yanına geldi ve Bay Collins'i onunla tanıştırdı. Bayan Phillips genç papazı en tatlı gülüşüyle selamladı. Bay Collins de onun inceliğine incelikle karşılık vererek tanışmış olmadıkları halde böyle çıkıp geldiği için özür diledi. Bayan Bennet'larla olan akrabalığının bu kusurunu biraz hafifleteceğini sandığını da sözlerine ekledi. Bu aşırı kibarlık karşısında Bayan Phillips'in dili tutulmuş gibiydi. Neyse ki yeğenleri çok geçmeden öbür yabancı konusunda sordukları sorular ve ortaya attıkları düşüncelerle ona Bay Collins'i unutturdular. Yazık ki teyzeleri kızlara yakışıklı yabancı konusunda zaten öğrenmiş olduklarından başka bilgi verebilecek durumda değildi. Bay Denny onu Londra'dan getirmiş. Genç yabancı teğmen rütbesiyle karargâhta kalacakmış. Bayan Phillips yarım saatten beri onun caddede piyasa yapışını seyretmekte olduğunu söylüyordu. Bay Wickham yeniden ortaya çıksa hiç kuşkusuz Kitty ile Lydia
teyzelerinin yerine gözcülüğü sürdüreceklerdi. Ama yazık ki aşağıdaki caddeden gelip geçen birkaç subay şimdi yakışıklı yabancının yanında şapşal, sevimsiz kimseler olup çıkmışlardı. Bunlardan kimileri ertesi akşam Phillips'lere yemeğe geleceklermiş. Bayan Phillips kızlar gelmeyi kabul ederlerse kocası Bay Wickham'a gönderip onu da yemeğe davet edeceğine söz verdi. Kızlar gelmeye razı oldular. Teyzeleri şöyle güzel, gürültülü bir bingo oyunu oynayacaklarını, sonra da sıcak bir yemek yiyeceklerini söyledi. Bu sözler herkese keyif verdi ve neşe içinde vedalaştılar. Bay Collins dışarıya çıkarken yeni baştan özür diledi ve buna hiç gerek olmadığını kendisi de sabırlı bir incelikle yeniden bildirdi. Eve dönerken Elizabeth, Darcy ve Wickham'ın karşılaşmalarını Jane'e anlattı. Ortada işlenmiş bir suç bulunsaydı, Jane her iki yanı da teker teker ya da birlikte savunmaya kalkışırdı belki. Ama tıpkı Elizabeth gibi o da olup bitenlere hiçbir anlam veremedi. Bay Collins'e gelince, Bayan Phillips'in nezaketini ve terbiyesini övmek yoluyla Bayan Bennet'i pek hoşnut bıraktı. Genç papaz bunun Catherine'le kızı bir yana ömründe Bayan Phillips kadar kibar bir hanım görmemiş olduğunu söylüyordu. Bayan Phillips onu hiç tanımadığı halde büyük bir incelikle evinde ağırlamış ve ertesi geceki eğlenceye de özellikle davet etmişti. Gerçi bu incelik bir dereceye kadar kendisinin Bennet'larla akraba oluşuna yorumlanabilirdi ama yine de Bay Collins ömründe böyle nazik ve candan bir davranışla karşılaşmamıştı. 16. Kısım. Genç kızların teyzelerine gitmelerine bir itiraz gelmediği ve Bay Collins'in orada kaldığı sürece Bay ve Bayan Bennet'i bir gece için bile yalnız bırakırsa ayıp kaçar diye kapıldığı kaygılarda özellikle giderildiği için genç adam ve beş kuzeni uygun bir saatte bir arabaya binerek Meryton'a yollandılar. Salona girdikleri sırada kızlar Bay Wickham'ın daveti olumlu karşılamış, şu sırada gelmiş olduğunu öğrenmek kıvancını duydular. Bu bilgiyi alıp yerlerine oturduktan sonra Bay Collins çevresine bakınacak zaman buldu ve gördüklerini pek beğendi. Salonun genişliği ve eşyaları onu öylesine etkiledi ki kendini sanki Rosings'te yaz mevsiminde kullanılan küçük kahvaltı odasında sandığını bildirdi. Bu benzetiş önce ev sahiplerinin pek hoşuna gitmediyse de Collins, Rosings'in kimin konağı olduğunu anlatıp da Bayan Catherine'in salonlarından tek bir tanesini ele alarak yalnızca şöminenin çevresindeki mermerin 800 sterline çıkmış olduğunu söylediği zaman Bayan Phillips salonuna yapılmış olan övgünün büyüklüğünü tüm görkemiyle sezdi. Bundan sonra artık salonunu Rosings'teki kahya kadının odasına benzetseler bile alınmazdı. Bay Collins evin hanımına Bayan Catherine ile olan konağın görkemini anlatarak ve ara sıra kendi yoksul yuvasını överek öyle güzel oyalandı ki zamanın nasıl geçtiğini bilemedi. Bayan Phillips de onu can kulağıyla dinliyordu. Dinledikçe karşısındaki adamın gerçekten önemli bir kimse olduğuna inanç getiriyordu. Bütün bunları ilk fırsatta komşularına anlatmaya niyetliydi. Ama kuzenlerine kulak vermeyen genç kızlar sıkılmaya başlamışlardı ki baylar onların bulunduğu salona girdiler. Bay Wickham'ın içeri girişini seyreden Elizabeth ona ilk gördüğü andan beri beslediği hayranlığın yersiz olmadığını anladı. Karargâhtaki subayların çoğu değerli efendi kimselerdi ve en seçkinleri de şu sırada salondaydılar. Ama onlar soluğu her zaman şarap kokan, ablak çehreli, sıkıcı Phillips eniştelerinden nasıl üstünseler, Wickham'da çehresi, yapısı, hava ve davranışı bakımından onlardan öylesine kat kat üstündü. Şu an salonun en şanslı adamı oydu. Çünkü kaç kadın varsa hemen hemen hepsinin gözü onun üzerindeydi. Ve Elizabeth de en şanslı kızdı. Çünkü Wickham sonunda geldi. Onun yanına oturdu. O saat onunla konuşmaya başladı. Ve sohbeti koyulttukça koyulttu. Her ne kadar havanın bu akşam yağışlı oluşundan ve mevsimin belki de hep yağışlı geçeceğinden söz ediyorsa da onu dinledikçe Elizabeth'e öyle geldi ki en beylik, en sıkıcı, en bayat konu bile konuşanın ustalığı yardımıyla ilgi çekici olabiliyor. Wickham'la öteki subaylar hanımların olanca dikkatini kendi üzerlerine çekince Bay Collins iyice silikleşmiş gibi oldu. Gerçekten de genç kızların gözünde o bir hiçti. Neyse ki Bayan Phillips'in kişiliğinde ara sıra nazik bir dinleyici buluyor ve onun dikkati sayesinde bol bol kahve içip çörek yiyordu. İskambil masaları kurulduğu zaman o da whist oyununa oturarak Bayan Phillips'in iyiliğine karşılık vermek olanağını buldu. Bu oyunu daha pek bilmiyorum diye söze başladı ama taş çatlasa iyice öğreneceğim çünkü toplum içindeki yerim... Bayan Phillips onun oyuna oturmasına çok sevinmişti ama yaptığı açıklamaları dinleyecek zamanı yoktu. Bay Wickham whist oynamazmış. Böylece Elizabeth ile Lydia onu sevinçle kendi aralarına aldılar. Önceleri Lydia'nın onu kendi tek eline alması gibi tehlikeli bir durum vardı. Çünkü genç kız bir kez konuşmaya başladı mı susmazdı. Gel gelelim bingo oyununa da aynı derecede meraklı olduğu için çok geçmeden kendini tümüyle oyuna verdi. Bahse tutuşup ikramiye peşinde koşmaya kendini öyle kaptırdı ki başka kimseyle ilgilenecek vakti kalmadı. Wickham da böylece bir yandan oyun oynarken öbür yandan Elizabeth'le konuşmak olanağını buldu. Elizabeth de onun dediklerini dinlemeye çoktan razıydı. Ne var ki asıl dinlemek istediği şeyi, yani onun Darcy ile olan tanışıklığının tarihçesini duyabileceğini hiç sanmıyordu. Darcy'nin adını bile anmayı göze alamazdı ki. Gel gelelim Elizabeth'in merakı en beklenmedik biçimde giderildi. Bay Wickham konuyu kendisi açtı. Litterfield Park'ın Meryton'la olan uzaklığını öğrendikten sonra da çekingen bir sesle Bay Darcy'nin ne zamandır orada bulunduğunu sordu. Elizabeth aşağı yukarı bir ay oluyor diye yanıtladı. Sonra sözün kapanmasını istemediği için anladığıma göre Derbyshire yöresinde çok büyük mülk sahibiymiş diye ekledi. Wickham, evet malikanesi gerçekten çok baş döndürücüdür dedi. Geliri de en azından yılda 10.000 altını bulur. Bu konuda kesin bilgi edinebilmek için benden iyi kimse bulamazsınız. Çünkü eskiden beri onun ailesiyle aramda yakın bir ilişki vardır. Elizabeth şaşkınlığını ortaya vurmaktan kendini alamamıştı. Dün aramızda geçen soğuk selamlaşmayı görmüşseniz şaşmakta yerden göğe kadar haklısınız Bayan Elizabeth. Bay Darcy'yi yakından tanır mısınız? Elizabeth, hayır daha yakından tanımayı da istemem diye karşılık verdi. Kendisiyle aynı çatı altında 4 gün geçirdim ve onu son derece sevimsiz buldum. Genç adam, bu konuda fikir yürütmeye benim hakkım yok dedi. Onun sevimli ya da sevimsiz olduğunu kestirmek bana düşmez. Çünkü kendisini tarafsız olarak yargılayamayacak kadar yakından ve eskiden tanırım. Tarafsız olmam söz konusu edilemez. Yine de sizin düşüncenizin duyanları genellikle şaşırtacağını sanıyorum. Başka yerlerde bu düşüncenizi böyle kesinlikle açığa vurmasanız belki daha iyi olur. Ne de olsa burada kendi aile çevrenizdesiniz. Ama ben burada söylediğim her şeyi Netherfield'in dışındaki her yerde söyleyebilirim. Bizim Hertfordshire'da Bay Darcy hiç sevilmiyor. Aşırı gururu yüzünden herkesi kendinden soğuttu. Ondan iyi olarak söz edene pek rastlayamayacaksınız. Kısa bir sessizlikten sonra Wickham, ona ya da başka herhangi bir kimseye layık olduğundan daha çok değer verilmeyişine üzüldüğümü söyleyecek değilim, diye mırıldandı. Ne var ki böyle bir şey Bay Darcy'nin başına her zaman gelmez. Varlığı ve tanınmışlığı herkesin gözünü boyar ya da herkes onun küçük dağları ben yarattım gibi kurumlanışından ürkerek onu kendisinin görünmek istediği gibi görürler. Elizabeth, oysaki ben çok az tanıdığım halde onu huysuz bir adam olarak görüyorum dedi. Wickham yalnızca başını iki yana sallamakla yetindi. Yeniden konuşmaya fırsat buldukları zaman genç adam, Bay Darcy'nin bu dolaylarda uzun zaman kalıp kalmayacağını merak ediyorum doğrusu dedi. Doğrusu hiç bilmiyorum. Ben Netherfield'de kaldığım sırada gitmesinden hiç söz edilmiyordu. Onun böyle yakında oluşu sizin burada kalmak konusundaki tasarılarınızı umarım bozmaz. Yo ne münasebet. Bay Darcy'den kaçmak bana düşmez. Benimle karşılaşmak istemiyorsa o gitsin. Aramız gerçi iyi değil. Kendisini görmek bana işkence gibi geliyor. Yine de ondan kaçışımın nedenini bütün dünyaya açıkça duyurabilirim. Kendisinden büyük haksızlık gördüm. Onun yaptığı karşısında son derece acı bir düş kırıklığına uğradım. Bayan Elizabeth, bu adamın babası yani merhum Bay Darcy, dünyanın en iyi insanlarından biri ve benim en gerçek dostumdu. Şimdi ne zaman onun oğluyla karşılaşsam binlerce tatlı anı yüreğimi sızlatır. Gerçi bu adam bana karşı son derece çirkin davranmıştır ama bana öyle geliyor ki ben bunu bile bağışlayabilirim. Ancak babasının umutlarını boşa çıkarmış ve babasının kutlu anısına leke sürmüş olmasını dünyada bağışlayamıyorum. Elizabeth bu konuyla gitgide daha derinden ilgilenmeye başlayarak can kulağıyla dinliyordu ama çok soru sormasına görgüsü engeldi. Bay Wickham bu kez daha genel konulara geçerek Meryton'dan, yöredeki başka yer ve kimselerden konuşmaya başladı. Görmüş olduğu her şeyden çok hoşnut kalmış gibiydi. Hele tanımış olduğu kimselerden ince ama belirgin bir övgüyle söz ediyordu. Bu alaya katılmaya beni iten başlıca neden, hareketli ve iyi bir çevreye girebilmek umudu oldu. Çok seçkin bir birlik olduğunu biliyordum. Dostum Deni de bu dolayları ve Meryton çevrelerinden gördükleri saygı ve yakınlığı överek büsbütün aklımı çeldi. Ne yalan söyleyeyim, beni civcivli bir yaşantısı olmayan yerde yaşayamam. Yaşamda büyük silleler yemiş olduğum için yalnızlık ruhumu çökertir benim. Çalışma ve dostluk olmadan edemem. Gerçi askerliği hiç düşünmemiştim ama durum böyle gerektirdi. Aslında ben kiliseye girecektim. Papaz olmak üzere eğitim gördüm. Biraz önce sözünü ettiğiniz beyefendinin canı isteseydi, şimdi çok gözde bir kiliseye yerleşmiş bulunacaktım. Gerçek mi? Elbette. Darcy'nin babası bana kendi yönetimi altındaki bölge kiliselerinden en iyisini söz vermişti. Kendisi benim vaftiz babamdı. Beni son derece severdi. Ondan gördüğüm iyiliği nedenle anlatsam az gelir. Benim geleceğimi sağlama bağlamak niyetindeydi. Üstelik bu konuda vasiyeti de vardı ama beklediğim kilisedeki kadro boşalınca oğlu oraya başkasını getirdi. Elizabeth vay canına diye hafifçe bağırdı. Nasıl olur böyle bir şey? Baba vasiyetine nasıl karşı gelinebilir? Niçin hakkınızı aramak için yasalara başvurmadınız? Vasiyetin koşulları o derece resmilikten uzaktı ki yasalara başvurmakla hiçbir şey elde edemezdim. Onurlu bir insan babasının isteğini kuşkuyla karşılamazdı. Gel gelelim bu vasiyeti kuşkuyla karşılamak Bay Darcy'nin daha işine geldi. Bunun vasiyet değil bir öğüt olduğunu söyledi. Benim de çok para harcamakla, ölçüsüz davranışlarımla hakkımı yitirdiğimi ileri sürdü. Daha bunun gibi aslı astarı olmayan bir sürü suçlama. Ortada kesin olan şu var ki bana söz verilen papazlık 2 yıl önce tam benim o yere geçebilecek yaşa geldiğim sırada boşaldı ve başka birine verildi. Aynı derecede kesin olan başka bir noktada bu cezayı hak edecek hiçbir kusur işlememiş olmamdır. Gerçi çabuk öfkelenen bir yaratılışım vardır. Kafam kızdı mı kendimi tutamam. Belki de onunla ilgili düşündüklerimi yüzüne karşı aşırı bir açıklıkla söylemişimdir. Ama daha büyük bir suç işlediğimi anımsamıyorum doğrusu. Ne var ki yaratılışlarımız birbirine taban tabana zıt olduğu için Darcy benden nefret eder. İğrenç bir şey bu. Bu adamı tüm dünyaya karşı kepaze etmek gerek. Eninde sonunda olacağı o zaten ama onu kepaze eden ben olmayacağım. Babasını anımsadığım sürece ona meydan okumak, onun ipliğini pazara çıkarmak benim yapabileceğim iş değildir. Elizabeth ona bu duygularından dolayı büyük saygı duyuyor ve onun bu duyguları ortaya vururken her zamankinden daha da yakışıklı göründüğünü düşünüyordu. Kısa bir sessizlikten sonra ''Peki ama neden böyle yapmış olabilir?'' diye sordu. ''Neden bu derece kötü yürekli davrandı?'' dersiniz. Bana karşı duyduğu derin ve değişmez tiksinti ki, bunu bir dereceye kadar kıskançlığa vermekten doğrusu kendimi alamıyorum. Babası beni daha az sevseydi, belki oğlu bana daha çok yakınlık gösterebilirdi. Gel gelelim, babasının bana karşı beslediği olağanüstü bağlılık sanıyorum ki Darcy'yi daha küçük yaştan sindirilmeye başlamıştı. Aramızdaki rekabete ve benim çok zaman ondan üstün tutuluşuma dayanabilecek yaratılışta değildi. Bay Darcy'nin bu derece kötü ruhlu olduğunu aklımdan geçirmemiştim. Onu hiçbir zaman beğenmemiş olmakla birlikte bu denli alçak olduğunu da bilmiyordum doğrusu. Genellikle herkesi hor gören biri olduğunu sanmıştım. Yine de böyle haince öç alabileceğini, bu derece haksızlık ve zalimlik edebileceğini doğrusu hiç sanmazdım. Genç kız bir an düşündü, sonra şimdi anımsıyorum diye ekledi. Bir gün Netherfield'de ikinci olduğundan ve çevresindekileri kolay kolay bağışlayamadığından söz etmişti. Çok huysuz ve ters bir adam olsa gerek. Wickham bu konuda ben konuşmayayım. Doğrusu kendime güvenemiyorum dedi. Ona karşı hakça davranmak pek elimde değil çünkü. Elizabeth yine derin bir düşünceye daldı. Bir zaman sonra insanın kendi babasının vaftiz oğlu, dostu, gözdesi olan kimseye böyle davranması diye ünledi. İçinden hele iyiliği üstünden akan sizin gibi bir kimseye diye eklemek geldi ama yalnızca hem de çocukluk arkadaşı olan bir insana demekle yetindi. Aklımda kaldığına göre eskiden beri aranızda çok yakın bir ilişki olduğunu söylemiştiniz. Aynı köyde, aynı bahçenin içinde doğduk. Çocukluğumuz bir arada geçti. Aynı evde büyüdük, aynı oyunları oynadık, aynı baba bizi yetiştirdi. Benim kendi babam da enişteniz Bay Phillips'in onur verdiği meslektenmiş ama sonra Bay Darcy'nin babasına yararlı olabilmek için her şeyini gözden çıkararak bütün vaktini Pemberley Malikanesi'nin yönetimine vermiş. Baba Darcy'nin son derece değer verdiği bir insan, çok yakın dostu ve sırdaşıydı. Baba Darcy, babamın sıkı, sağduyulu yönetimine çok şey borçlu olduğunu sık sık söylerdi. Babam ölmeden hemen önce baba Darcy ona benim geleceğimi sağlama bağlayacağına kendiliğinden söz verdi. Bana onun bana karşı duyduğu sevgi kadar babama karşı duyduğu gönül borcunun da neden olduğundan hiç kuşkum yok. Elizabeth, ne tuhaf şey, ne ayıp dedi ama şu Bay Darcy'nin hiç değilse onuru yüzünden size karşı daha hakça davranması gerekirdi gibime geliyor. Daha yüce bir amaçla olmasa bile salt onuru yüzünden size bu kalleşliği yapmaması gerekirdi. Çünkü yaptığı işe ancak kalleşlik denilebilir. Wickham gerçekten de garip bir şey diye yanıtladı. Çok doğru. Hemen hemen bütün yaptıklarının kökünü onurunda bulabiliriz. Onuru çok zaman onun en iyi dostu olmuştu. Çünkü onu erdeme en çok yaklaştıran duygu budur. Ama hepimizin yaratılışında birbirini tutmayan yönler vardır. Darcy de benimle olan ilişkilerinde onurundan daha güçlü olan içgüdülerinin etkisine kapılmış olsa gerek. Öylesine korkunç bir gururun ona gerçekten yararı dokunmuş mudur? Kuşkusuz gururu çok zaman Darcy'yi eli açık olmaya, para verip konukseverlik göstermeye, kiracılarına ve yoksullara yardım etmeye zorlamıştır. Ailesiyle ve babasıyla övündüğü için yapmıştır bunları. Babasının öyle büyük bir insan oluşundan çok onur duyar. Aile onuruna leke sürmemek, çevrenin gözünden düşmemek, Pemberley Malikanesi'nin onurunu alçaltmamak. Bunlar onun en güçlü amaçlarıdır. Darcy aynı zamanda ağabeylik onuruna da sahiptir. Bir dereceye kadar ağabeylik sevgisi de vardır. Bu yüzden kız kardeşi için iyi ve titiz bir veli olmuştur. Onun dünyanın en iyi, düşünceli ağabeyi olduğu konusunda herkesin birleştiğini göreceksiniz. Bayan Darcy nasıl bir kız? Wickham başını yine salladı. Sevimli ve iyi huylu diyebilmeyi öyle isterdim ki. Darcy ailesinden herhangi birini yermek içimi kan ağlatıyor doğrusu. Ama neyle yiyeyim ki? O da ağabeyine çekmiş. Kibirli mi kibirli? Çocukken sıcakkanlı, uysal bir şeydi. Beni de pek severdi. Onunla saatler saati oynar, onu eğlendirirdim. Ama şimdi artık benim gözümde bir hiç oldu. 15-16 yaşlarında güzel bir kız. Pek de iyi yetişmiş ve becerikli olduğunu söylüyorlar. Babası öleli beri Londra'da eğitimiyle uğraşan bir hanımla birlikte oturuyor. Birçok kere durakladıktan ve başka konulara geçtikten sonra Elizabeth yine bu ilk konuya dönmekten kendini alamadı ve onun Bay Bingley ile böyle can ciğer oluşuna şaşırıyorum diye fikir yürüttü. Tepeden tırnağa iyi olan, gerçekten de uysal ve iyi huylu olduğuna inandığım Bay Bingley böyle bir adamla nasıl dost olabilir? Nasıl anlaşabilirler? Siz Bay Bingley'i tanıyor musunuz? Hiç tanımıyorum. İyi yürekli, iyi huylu, sevimli, şeker gibi bir adam. Bay Darcy'nin iç yüzünden haberi olmasa gerek. Olabilir. Bay Darcy istediği zaman karşısındakinin gönlünü kazanmasını pek güzel bilir. Bazı üstün nitelikleri vardır. Kendine yaraşır bulduğu kimselerle dostluk etmesini ve konuşmasını bilir. Kendi ayarı insanlar arasındayken bambaşkadır. Gururlu olmasına, hep gururludur ama yüksek tabakadakilere karşı hoşgörülü, haksever, candan, aklı başında, şerefli ve üstelik belki de sevimlidir. Bütün bunlar karşısındakinin parasına ve kişiliğine göre değişir elbet. Whist oyunu biraz sonra sona erince oyuncular öteki masanın çevresine üşüştüler ve Bay Collins de kuzeni Elizabeth ile Bayan Phillips'in arasına geçti. Evin hanımı ona alışkın olduğu üzere oyunda şansının nasıl gittiğini sordu. Bay Collins'in şansı yazık ki yaver gitmemiş, her seferinde kaybetmişti. Bayan Phillips bunu duyunca üzüntüsünü belirtmeye kalkıştıysa da genç papaz büyük bir ciddilikle durumun önemli olmadığını, yitirdiği paranın kendisine vız geldiğini belirtti ve Bayan Phillips'in bu yüzden kendini üzmemesini diledi. Hanımefendiciğim, insan oyun masasına oturduğu zaman şansına boyun eğmelidir. Bunu ben çok iyi bilirim. Sonra çok şükür durumum da öyle sağlam ki oyunda verdiğim 5 şilinin bence hiç önemi yok. Aynı durumda olmayan kim bilir kaç kişi vardır ama Bayan Catherine de Bourgh sayesinde ben böyle ufak tefek sorunlarla uğraşmaktan temelli kurtulmuş bulunuyorum. Bay Wickham hemen kulak kesilmişti. Bay Collins'i birkaç dakika süzdükten sonra Elizabeth'e döndü ve yavaş sesle akrabasının de Bourgh ailesini çok mu yakından tanıdığını sordu. Genç kız Bayan Catherine de Bourgh kuzenime bir papazlık vermiş bulunuyor. Bay Collins'i ona kimin salık verdiğini bilmiyorum ama birbirlerini çok önceden tanımadıkları ortada dedi. Bayan Anne Darcy'nin Catherine de Bourgh'le kardeş olduklarını, yani Bayan Catherine'in dostumuz Bay Darcy'nin teyzesi olduğunu biliyorsunuz tabii. Yok, hiç haberim yoktu. Bayan Catherine'in kimlerden olduğunu hiç bilmiyordum. Daha doğrusu önceki güne değin onun varlığından bile haberim yoktu. Bayan Catherine'in kızı büyük bir servetin mirasçısı olacak. Onun bu serveti teyze oğlunun servetiyle birleştirileceği sanılıyor. Bunu duyan Elizabeth, zavallı Caroline Bingley'i düşünerek hafifçe gülümsedi. Eğer Darcy bir başka kızla sözlü durumdaysa, Caroline'ın ona gösterdiği bütün yakınlık boşuna demekti. Bayan Darcy'yi övüp göklere çıkarması ve Bay Darcy'ye gösterdiği hayranlık, hepsi boşunaydı. Bay Collins hem Bayan Catherine'ı hem de kızını överek göklere çıkarıyor dedi ama ben sayın hanımefendi konusunda anlattığı bazı şeylere dayanarak kuzenimin şükran duyguları yüzünden yanılmış olduğunu sanıyorum. Bay Collins'in koruyucusu olmakla birlikte Bayan Catherine'ın karşısındakileri küçümseyen büyük burunlu bir kadın olduğu kanısındayım. Wickham hem de son derece büyük burunlu, karşısındakini son derece küçümseyen bir kadın diye yanıtladı. Yıllar var ki görmedim ama onu hiç sevmezdim. Davranışlarının küstah ve buyurucu olduğunu çok iyi anımsıyorum. Pek akıllı ve keskin görüşlü olduğu söylenir ama benim inancıma göre kendisi bu üstünlükleri biraz parasıyla konumuna, biraz o buyurgan bilgiç tutumuna, biraz da bütün akrabalarıyla birinci sınıf zekaya sahip oldukları ileri sürülen yeğeni Darcy'nin kibrine borçludur. Elizabeth onun bu yorumunu pek akla yakın buldu. Böylece karşılıklı bir hoşnutluk içinde yemek zamanı gelip kağıt oyunları sona erinceye dek konuştular. Şimdi öteki hanımlar da artık Bay Wickham'la çene çalmanın zevkini paylaşabilirlerdi. Gerçi Bayan Phillips'in akşam yemeklerinin gürültü ve patırtısı arasında doğru dürüst konuşmanın pek yolu yoktu ama yine de Wickham'ın davranışları herkesi hayran bıraktı. Bütün söylediklerini güzel söylüyor, bütün yaptıklarını zariflik ve incelikle yapıyordu. Elizabeth teyzesinin evinden aklı fikri bu genç erkekle dopdolu olarak ayrıldı. Yolda ondan ve onun söylemiş olduklarından başka hiçbir şey düşünemiyordu. Ama eve gidinceye dek onun adını anmaya bile olanak bulamadı. Çünkü Lydia da Bay Collins de bir an olsun susmuyorlardı. Lydia durmadan bingo oyunundan ve oyunda kazanıp yitirdiklerinden söz ediyordu. Bay Collins de durmadan Bay ve Bayan Phillips'in inceliklerini övüyor, whist oyununda verdiği paranın kendine vız geldiğini yineliyor, sofraya konan yemek çeşitlerini sayıp döküyor, arabada kalabalık edip kuzenlerine yer bırakmadığı için özür diliyordu. Kısacası o kadar çok söyleyecek şey vardı ki araba Longbourn House önünde durduğu zaman o sözlerini daha bitirememişti.